105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Şahane bir perşembe akşamında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi saat 20'ye kadar 2 saat boyunca vır vır dır dır konuşacağız. Size kendinizi ve kentinizi anlatacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci adına bu akşamki konuğumuz Emrah Güler adına. Teknik yönetmenimiz Cüneyt Koyuncu ve yayın sorumlumuz döndü Dilara Yıldırım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ve beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Bu akşamki konuğumuz aslında Ankara Radyosu'na hiç yabancı değil. Bundan önce Burakcan'ın programına geldi.
Evet.
Ne vesileyle geldiniz pardon Emrah Bey Burakcan'ın programına?
Her seferinde ben Ankara Radyosu'na Lost vesilesiyle geldim aslında.
Lost'un Türkiye'deki temsilcisi aslında. Bu işlerden çok paralar yedi hakikaten.
Bir insan nasıl rakamlar,
ben 4 tane spor arabayla aynı anda gelir
bir radyo, ben onu anladım.
Şimdi hepsini konuşacağız, nasıl paralar dönüyor bu işlerde diye. Can Özgün'ün programına gelmiştim.
Evet. Artık sen de şey diyebilirsin Emrah. Öncelikle hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk.
Bizim programımıza ilk defa geldiğin için doyasıya hoş geldin diyebiliriz
hoş
sana.
Hoş bulduk, sağ ol.
Eski radyocuyum diyebilirsin. Çünkü Türkiye'de çok rahat herkes
bu programdan sonra diyeceğim artık herhalde.
Tabii yani o şey oldu. Yani radyoculuk tecrüben artık.
Bu programdan
çok
sonra olmuş olacak.
Kadar oldu, doğru. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu akşam biraz geçtiğimiz günlerde olaylar yaratarak biten Lost dizisinden gireceğiz. Dizinin içeriğinden ziyade izleyicilerinden bahsedeceğiz biraz. Lost'la beraber televizyonlardaki değişikliklerden. Daha sonra televizyon ve popüler kültür ilişkisinden bahsedeceğiz. Neyi nasıl yapıyoruz, neler bizim dikkatimizi çekiyor aslında, onları konuşacağız bu akşam. Sizlerin de katılımını bekleriz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatalım, sorularınıza yorumlarınızı oradan da ulaştırabilirsiniz. Hemen başta uyaralım, Lost'un sonunu beğenmeyenler linç için geleceklerse
Atatürk Bulvarı numara 37.
Programı saat 8'de bitiyor. Biz arka kapıdan çıkarız.
39 olacaktı.
Ciddi misin? Orası da lise miydi?
Değil mi? O yanlış yumuş adamlar da linç edilmesin bizim yüzümüzde.
Gerçekten de yaptığımız şaka o kadar da uç bir şaka değil. Bu kadar büyük bir tepkiyle karşılaşmış televizyon dizisi yok. Finali oldu diye. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum da dizinin senaristlerinden, yapımcılarından ne birini dövmüşler Amerika'da. Yani Türkiye'de olsa kesin doğru derdim de Amerika'da da bu kadar net mi bu işler onu bilmediğimden dövmüşler.
Onun başka şeyi vardır ya. Borcu kız
meselesi.
Ya kız meselesi ya da bir borcu vardır, bir şey vardır. Ondan dövmüşler. Çünkü Amerika'da iki şey konusunda çok hassas insanlar.
Para,
bir kız meselesi, iki borcuna sadık olmama. Yok hiç duymadım. Öyle bir şey mi varmış gerçekten?
Evet öyle bir şey dolaşıyordu.
Sen duymadıysan yoktur abi. Emrah yok diyoruz. Yani
çünkü Türkiye'de ilk burada Emrah'a geliyor diye biliyorum. Lost'la
tabii bütün bilgiler. Haberler. Şimdi şey gibi düşün. Ana bilgisayar gibi. Bütün veri akışı Emrah üzerinden. Türkiye dağıtımında Saray distribütörlüğü değil mi Lost'un?
Türkiye ve Kafkaslar diye.
Doğru. Kafkaslar olmasa bugün iki arabayla aynı anda gelecekti. Kafkaslar. Çok para kazandın mı Emrah? Doğrudan soruyalım bu soruyu.
O konuya hiç girmeyelim bence.
Niye canım?
Yani çok
yani şey değil. Kazandığın parada bizim gözümüz yok. Sonuçta afiyet olsun. Eline koluna sağlık.
Yukarıda verdi işte miktarları. Ben dinleyicilerimizle
ben dehşete düştüm o rakamı duyunca.
Dediğim gibi yani bir ada aldım.
Kaç kitap sattın? Daha doğrusu ilk başta kitabın ismini
evet, bir alalım senden. Emrah'ı konuk etmemizin nedeni Türkiye'de Lost'la ilgili ilk kitabı yazan.
Aslında i̇lk değil aslında. Hakkını yemeyelim.
Var mı başka? Mahmut
Çel diye bir çocuk daha yazmıştı.
Öyle mi?
Lost nasıl diye. Yani hani benimki kadar kapsamlı değil. Kapsamlı değil dedim yani küçük bir kitap. Hı-hı. Ama ilk kitap o aslında.
Kaçıncı sezondan sonra? Benimki
ne kadar kalınlıktaydı? Ben
2,5. Benimki 300 sayfaya yakın.
300 sayfa. İyi yazmışsın.
5. sezonun sonu yok 4. sezonun sonrasında. Yani ilk 4 sezona dair senin kitabın
değil tabii mi? Tabii 4. Yani geçen sene Nisan ayında çıktı. Yaklaşık bir seneden biraz fazla.
2009 Nisan'da.
Kaç sattı?
Adı ne kitabın öncelikle?
Adı Lost Başucu kitabı. Lost Başucu kitabı.
Emrah Güler yazarı.
Emrah Güler.
Doğan kitaptan mı çıkmış?
Doğan kitaptan çıktı. Referans kitabı gibi. Tamam. Şöyle bir baskı 2000. İlk baskı aslında çok ilginçti. İlk baskı bir ay gibi bir sürede bitti. 3 haftada. İkinci baskı da yani ikinci baskıdan da 1000 sattı. O da bir yıllık bir süre içinde. Yani toplam 3000'e yakın sattı.
İyi.
Tabii çok iyi.
Yayın evi ne dedi? Yani nasıl karşıladı yayını? Böyle bir şey bekliyor muydu? Yani çünkü ortalamanın üzerinde galiba yani.
Bence bekliyorlardı. Şöyle bekliyorlardı. Yani hani sonuçta bu benim ilk kitabım bu. Adını duymadıkları bir yazar ama Los Hı-hı. konusu hani çok risksiz bir konu olduğu için. Evet. Türkiye'de bir televizyon kitabı diye bir şey yok sonuçta. Evet. Onlar da o riski almak istediler ama tahmin ettiler büyük bir ihtimalle ki. Yani ben böyle bir kitap önerdiğimde çok kısa sürede kabul ettiler. En azından sonradan birinden öğreniyorum. İlk baskısının çok çok biteceğini tahmin etmişler zaten. Yani hani Hı-hı. bu tip bu Ergenekon mesela Ergenekon kitapları Hı-hı. güncel kitaplar genelde ilk baskısı 2-3 hafta içinde tükeniyormuş.
Hı-hı. Yani sen de o
İnceli yakalayan
bir kitap girdim.
İnceli. Peki not almış mıydın böyle ilk 4 sezonu not alarak izleyen Lost izleyicisi miydin sen şimdi, yoksa toparladın mı? Ne zaman oluştu fikir?
Televizyon televizyon eleştirileri yazıyorum. O dönem Lost'un 1. 2. sezonunda Dijitürk'e Türkiye yazıyordum. Lost'u Dijitürk oynattığı için her ay Lost'la ilgili bir yazı istiyorlardı. Bir şekilde farklı yazı yazmam gerekiyor ve kendime bir Lost dosyası oluşturdum. Dikkatli izliyorum. Kitap referansları, isim referansları, carchurt, o geri dönüş hikayelerindeki ayrıntılar falan. Hı. Artık 4. sezona geldiğimde devasa bir dosyam vardı. Şey dedim yani hani çevremdeki insanlar için bir başucu kitabı gibi bir şey yapayım. Bunları bilgisayara gireyim. Sonra bunu bilgisayara girerken dedim ki niye arkadaşlarıma yapayım yalnız bunu. O şekilde.
Ondan sonra yayın evine gidiş nasıl oldu? Ben bir televizyon dizisini biraz yoğun seyrediyorum. Notlar da tuttum. Bunu kitap haline ya getirelim yeni, gibi mi?
Yayın evi macam şöyle oldu aslında. İnternet hiç yayın evi falan bilmiyorum tabii. Yani biliyorum da nasıl yaklaşılır, ne yapılır, ne edilir. Lost'un bu ilk sezonda çıkan küçük kitaplar vardı böyle roman gibi pek tutmayan. Onları bir yayın evi hiç duymadığım bir yayın evi basmış. Onlara bir e-mail attım. Kabul ettiler bunlarda. Anlaştık. Sözleşme imza aldık. 8 ayda ben kitabı bitirdim. Kopyayı gönderdim bunlara. 2 gün sonra bana telefon geldi. Emrah Bey bu çok uzun. Biz basmamaya karar verdik. Yani bir hafta falan yıkıldım tabii. Sonra ben ilk kitap bittiğinde heyecanla kitap bitti diye kardeşime mail atmıştım. Hı-hı. İşte gönderdim diye Özge kardeşimin adı da. Gmail'de Özge Güler diye çıkıyor. Ben yanlışlıkla daha yıllar önce, 5 yıl önce çalıştım bir kadına bunu yolluyorum. Kadın o sırada meğer Doğan Kitap'ta çalışıyor.
Çok enteresan.
Ama istiyorsan ben ilgilenirim diyor. Tam Lost gibi aslında. Sonra bir ay sonra Doğan Kitap'tan çıktı kitap.
Çok enteresan gelişmiş yani, olaylar.
Everything happens for a reason. Her şeyin gerçekten bir sebebi var.
Lost gibi deme yalnız. Çünkü sinirlenebilir birileri Lost'u sevmeyen.
Sonun Lost gibi olmasın Emrah'cığım.
Yok hakikaten çok enteresan. Ben bilmiyordum böyle bir şey oldu. Ondan sonra Özge ile... hala görüşüyor musunuz Özge Hanım olan Özge.
Güler Hanım.
Ha, Güler Hanım.
Güler Hanım'la bir imzalı kitap yolladım.
Yolladın mı? Süper olmuş. Peki devamı gelecek mi? Doğan Kitap'tan mı gelecek? Var mı konuşmalar?
Yani konuşmalar oldu ama açıkçası ben kendi içimde sanırım Lost'u kapadım. Yani tekrar öyle ayrıntılı bir araştırmaya girmek istemiyorum. Yani finalle beraber vedamı yaptım galiba. Belki House Başucu kitabı olur.
House Başucu kitabı ama şimdi çok tutulan diziler var. Her zaman çok tutulacak diziler olacak. Televizyonda bizden alan kahramanlar çıkacak ama Lost dizi olarak hele sonrasında yarattığı bu sansasyonla başka bir yerde duracağını belli etti. Bir devri açtı mı kapadı mı onu belki konuşmamız lazım. Bir kere nasıl bu kadar insanlar bir dizinin finaliyle bölünebilirler? Onu bir konuşalım isterseniz. Şimdi ben o gün yayında yoktum ama Oktay gerçekten de yayında çok büyük de, tabii bunlar ne kadar ciddidir bilmiyorum da
yayın değil aslında ya,
içten Twitter tepkiler
üzerinden.
Olduğunu biliyoruz evet
Twitter'dan aldım
yani... bir biten bir dizinin olayı da şöyle özetleyelim biten bir dizinin final bölümünü Oktay sevdiğini söylüyor yayında ve tepkiyle karşılığı nasıl bunu sevdiğini söylersin diye tabii bu şey noktasında değil geliyoruz oraya bir kamyon adamla geliyoruz radyonun çıkışına diyen dinleyicilerimiz
tabii.
Yok da
dinleyicilerimizden ama... öyle bir bizim hani dinleyicilerimizle öyle bir şeyimiz yok ya iletişimimiz.
Kamyon yani, iletişimi.
Kamyon üstüne
toplu taşımayı kullanıyoruz.
Hayır öyle bir fikir ayrılığında da olsak o tip bir şey yok ama gerçekten o siniri hissettim Twitter üzerinden de işte ne bileyim radyo yayınına cevap olarak gelen bir iki mail de geldi hatta. Yani çok yoğun olarak Twitter'dan mesaj geldi ama yani onu hissettim.
Ben de aynı şey yaşadım yani sabah karşı izledim diziyi sabah bir internette önceki şeye bakayım dedim bir. Hala şokunu atlatamamıştım finalin. Bir Twitter'a bakayım dedim. Saniyede 500 Lost. Twitter mesajı girdi ilk bir saat boyunca. O 500 mesajın 498'i falan şey. Nefret edenler. Hı-hı. Kin kusanlar.
Evet.
Demek büyük bir ihtimalle sevenler bizim gibi yani en azından benim gibi sevenler büyük bir ihtimalle hani orada bir şey yazmaktan çok zaten hani olayı sindirmekle meşgul. Hı-hı. Ondan sonra da sonraki 2-3 gün boyunca da senin dediğin gibi bana da 50'ye yakın e-mail geldi Twitter'dan durmadan ve genelde hepsi şey nefret.
Nefret.
Kitap yazmamayı düşünmemenin sebeplerinden biri bu mu?
Ya yok yani.
Neden
çünkü
kapattın?
Korktun biraz... mu Emre? Açık konuş, burada yabancı biraz, yok yani. Korktun bile... sen de ki korktun. Yani.
Ege dövdüler deyince bir de. Şimdi biraz.
Yani Amerika'da öyle bir şey var. Burada ne yaparlar? Dövseler iyi gelir.
Ya Kutlar Vadisi'de adamın ayağını...
Soyut bir şey ya sonuçta, bir hikaye, ama sen onun kitabını yazdığın anda şey oluyorsun ya.
Hikayenin parçası oluyorsun.
Hikayenin parçası olmanın ötesinde buradaki temsilcisi oluyorsun. Bir muhatap haline geliyorsun. Kitabı sen yazdın ve de sevdiğini söylüyorsun. O zaman sen git o yapımcılara söyle falan diye insanlar seni bulur. Şimdi Los Angeles'a gidip de gerçek yapımcıları bulamayacaklar. Ben de yani şimdi bir yazarı da kitap yazmaktan böyle korkutarak vazgeçirmek doğru değildir ama.
Ama o değil zaten.
Kitabı yazma yok. Sebebi şu aslında. Emrah'ın şimdi bu referans şey. Kitabı gerçekten. Yani hani bu kitabın mantığı izleme rehberi. Lost'u izlemek için gerçekten bir rehber gerekiyor. Çünkü hani ilk sezonda izlediğiniz bir şey 4 sene sonra çıkıyor.
Bir şey soracağım Emre. Tabii. Şimdi ben bugün bu sohbetlere çok fazlalıkla katılamayacağım. Neden diyeceksin? Lost 2 sezonu izledim. Ondan sonra da 3. sezona başlayınca ne oldu bilmiyorum.
Lost üzerinde konuşmuyoruz.
Yok. Hayır, ben Lost üzerinde değil. Yani. Sonuçta Lost üzerinden de hani pek çok şeyler konuşulacaktır diye şey yapıyorum. Şimdi ben geri kalanları bu yaz sezonunda bitirmeyi düşünüyorum. Artık hani şeyimiz eksik kalmasın. Ne derler ona? Yarın öbür gün torunlarımıza, yaştaşlarımız torunlarına bir şeyler anlatırken ben şey gibi diyorlar. Lan o zaman bir tavuk koydum. Niye seyretmediysem deme konumunda olmamak için. Onu bir bitirme kararı aldım. Şimdi bu kitabın bana faydası olur mu?
Olur. Tam senin gibi izleyiciye faydası olur işte.
Yanında mı?
Sana getireceğim bir tane. İşte.
Yani imzalı olursa da sevinirim. Yani şey yapma öyle sıkıntı. İmzasız olsa da olur. Fotokopi bile kabul ederim yani.
Fotokopi belki ODTÜ'de.
Yaparız, evet doğru.
Onu da yaparız değil mi? Tamam. Yani onu izleyip onu elimde olması beni rahat ettirir.
Evet yani. Çünkü yani hani Lost özellikle ilk 3-4 sezonda kafa karışı. Dediğim gibi yani ilk sezonda izlediğiniz bir şey 4. sezonda bir anlam kazanıyor. Her karakterin ismi bir şeye gönderme. Okunan her kitap aslında o izleme deneyimi zenginleştirmek için eklenmiş detaylar. Hani izlerken ya da bir karakterin geçmiş hikayesinden ne olduğunu unutuyorsunuz. Onun halbuki çok önemli oluyor. Tam bir başucu kitabı aslında. Referans kitabı. Yani bir şey seyrederken bu karakter kimdi? Tek tek bölüm analizleri yaptım 4 sezonun. O bölümün önemi neydi? Tarihi sahne neydi? Gözümüzden şimdi, kaçan ayrıntılar.
Dizi finalinden sonra yani Lost'un 6. sezon filminden sonra yazmamanın sebebini açıklıyordun. Tam başucu kitabı diyordun. Orada kalmış.
Biraz referans kitabı gibiydi bu. Ha. Şimdi bu
bunu yazmamanın
bir kere
sebebi.
5 ve 6'yı eklemem demek bu kitabı baştan yazmam gerek demek. Çünkü çünkü Lost'ta seyrettiğiniz bir şey bir sonraki bölümle beraber bütün parametreler değişiyor,
evet,
ya.
Doğru.
O karakterin hikayesini şey anlattım ben bambaşka bir şeye dönüşüyor, evet, bir sonraki bölümde.
Doğru. Nereden yani bileceksin canım bir... sen de yani Lost'ta bir yere
gerçi
kadar.
Gerçi söylediler ama şey yani yepyeni bir kitap olacak onun için biraz...
Üşeniyorum da diyebilirsin.
Üşeniyorum açıkçası.
Bir spor araba daha alacak durumum yok diyor. Şimdi gez dolaş dünya otomobil fuarlarına git. Her gidişte özel uçak tut falan filan. Bunlar hakikaten de bir noktadan sonra insanı yoran bir katan şeyler.
Demin şey dedin, bir yazarı kitap yazmaktan vazgeçirmek gibi oluyor ama dedin tam tersine bir şey yapıyorsun. Tamamen insanları kitap yazmaya özendirir şekilde. Üstelik yalan dolan Emrah'ın 4 tane arabası olduğunu söyleyerek. Bence teşvik ediyoruz program olarak insanları kitap yazmaya.
Tamam, yarısı da abartı olursa, olsak yarısı da böyle bir gerçek
iki var. İki yani. Arabası var.
Yerinde bir adam yani. Doğru. Her halinden belli. Çantası özel bir çanta.
Spor arabamla geldim.
Suluğu var yani.
Suluk herhalde adanın etkisi. Ben şimdi diziyle ilgili en sırt çok tartışılan öyle şeylerden biri. Bu adamlar niye sırt çantasıyla dolaşıyorlar, ne taşıyorlar. Sonunda öğrendik ki bardak falan gibi temel ihtiyaç malzemeleri için taşınıyormuş. Ve bu sorunun ben cevabını aldım. O yüzden artık kafam çok rahat. Diziyle ilgili meselelerimi bitirdim. Şimdi Emrah'ın kitabı 5. sezonda diziye başlayan bir adam ne izliyorum diye dönüp bakabilecek bir kaynak kitaptı. Dönüp bakabileceği bir kaynak kitaptı. Şimdi düşününce bir televizyon işinden bahsediyoruz. Televizyon işi ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok reklam mı insanlara ulaştırmış oluyor falan gibi durumlar var. Bir televizyon dizisinin de en önemli amacı çok insana ulaşmak. O yüzden işte hikayeler ortadan oluyor. Herkesin açar açmaz işte 5. bölümde açan adam da rahat izlesin. 2. sezonda açan adam da rahat izlesin diye. Mesela işte Aşk-ı Memnun gibi bir diziyi başında kaçırmış olsan da ne öğrenirsin? İşte bu aslında bunun işte yeğeni ama onunla aşk yaşıyor dediğin anda o bölümü sonuna kadar izlersin. Arada bu kim, bu öksüren adam kim, o da Beşir derler. Rahat rahat izleyebilirsin ama Lost'ta bir kapalılık vardı. Ticari olarak aslında çok sıkıntılı bir durum ve bir taraftan da cesur bir durum. Bunlar
yani
bence...
Yani tabii iki uca gidecekti aslında. Riskli ama ya tamamen başarısız olacak ticari olarak ya da tam tersi. Ve tam tersi oldu yani, gördüğümüz gibi risk aldılar orada sonuçta.
Şey bile çok büyük bir risk değil mi? Pilot bölüme 13,5 milyon dolar mıydı?
Yani...
13,5 milyon dolarlık bir maliyet yapmak, tutup tutmayacağı belli olmayan. Ki
gerçi... 13,5 milyon dolar veren adamı biliyorsunuz ABC sonra işten atıyor.
Sonra ne yapıyorlar ama adamı? Sonra ne oluyor? Hepsi o ABC'deki adamlar o adamın kapısının önünde
yatıyorlar.
Aylarca, aylarca. Siz ne mübarek bir insansınız. Biz sizin kıymetinizi bilemedik. Kafalarına vuruyorlar. İki tanesi üstüne benzin döküyor. Yakma girişiminde bulunuyor. Ben bunları bahsetmeyeyim şimdi. Sen hani lottan bahsedin. Evet, ben evet. De biraz magazinsel kısmını bilirim yani. Öyle insana hakkını vereceksin yani.
Ya bu bir kere bir cesur bir adımdı. Biz kendi kitlemizi yarattık. Dışarıdan adama ihtiyacımız da yok gibi bir şey. Bence biraz Lost'un zaten tepkiyle karşılanması finalinin, o içerideki adamlar biz size gönül vermiştik 6 yıl boyunca ama siz bize tam istediğimizi vermediniz. Daha doğrusu esas tepki galiba diziyi niye bitirdiniz gibi bir tepki. Biz bunu daha izlerdik.
Gizli durumda var.
Mesela ben
esas onu söyleyen yok canım.
Vallahi
böyle niye böyle bitirdiniz diye bir şey var. Çünkü herkes sonunu çok görmek istiyordu değil mi?
Bir herkes tarihi 2 yıl önceden belli olduğu için herkes kendi onu hazırlamıştı.
Onu hazırlamıştı.
Zaten.
Neden şimdi erken bitti, çabuk bitti, toparlanamamış falan diye yok. Niye böyle bitirdiniz?
Niye aslında? Son sezon boşa harcandı?
Bence esas tepkiye hakikaten dizinin hayatımızdan eksilmesi. Ben final bölümünü, o duygusal finali izlerken şeyi düşünüyorum. İşte biz karımla bu diziyi izlemeye başlamıştık. Orada insanlar buluşurlarken biz de 6 yıl boyunca neler neler yaşadık. Çocuğumuz yoktu, çocuğumuz var falan diye hayatımızda bir şeyler değişti. Bir televizyon dizisinin bütün filmlerden, romanlardan farkı da seninle beraber ilerlemesi, hayatında bir yer tutması. Filmler çok etkileyici, filmler çok güzel hikayeler oluyor ama gidiyorsun, izliyorsun. 2 saatlik bir zamanın o filmle geçiyor. Belki filme beraber gittiğin arkadaşın, belki gittiğin dönem falan, o sinema salonu da anılarında yer ediyor ama 6 yıl sürmüş bir televizyon dizisinde 6 yıllık şey var.
Sen şimdi Lost başında dönemde mi tanıştın?
Evet, o dönem evlenmiştik, ondan önce de tanıştık.
Peki çocuğun doğumu Aaron'ın doğumuna denk geliyor mu?
Onu tam denk getiremedim.
Yok, bir şey yakaladı şu anda Emrah.
Emrah bunun üzerine kitap yazılır.
Biz doktorumuza gittik, böyle böyle saçmalamayın dedi.
Ya Aaron 3 kere doğdu biliyorsun 6 senede.
Aa doğru, değişik açılardan 3 defa gördük. Birine de denk getiremedik. Acı tarafı bu.
Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı şey Bizimkilerde de yaşandı şimdi.
Bizimkiler dediğin?
Bizimkiler dizisini hatırlarsınız. 11 sene mi ne sürdü? Yani o zaman pek dile getirilmedi böyle. Belki televizyon seyretme alışkanlıkları şu bu noktaya gelmemişti ama herkes o ezikliği hissetti. Ben Ali'yi hatırlarım. Ali küçücük bir çocuktu dizinin başında. Üniversiteyi bitirdi. İşe girdi. En son evleniyordu. Yani bu duygusal anlar yaşıyor insan. Ben sonra yıllar
hayır,
sonra Ali'yi...
Hayır, bildiğin noktaya mı çekmeye çalışıyorsun? Yani ben öyle bir şey... İstersen direkt Aşk-ı Memnu'yu da konuşabiliriz Emrah'la. Emrah...
Sadece Lost özelinde konuşmuyoruz dedim ben. O açıdan Lost
doğru
ve bizimkiler...
Emrah diğer dizi dünyasına da hakim. Yani bildiğin, izlediğin diziler
Aşk-ı Memnu'ya
onlarda...
hakim değilim ama.
Aşk-ı Memnu'ya işte.
Başına söyleyeyim de onu.
Aşk-ı Memnu takip kitabı diye bir şey çıkardı. Bu Beşir niye öksürüyor sorusuna cevap arıyor kitap boyunca. Benim Lost'la ilgili düşüncem... Yukarıda da Emrah'la konuşuyorduk çok güzel terasımızda. Bence televizyon böyle genel kitleye hitap eden bir şey ya. Bizim kuşağımıza, genç izleyici kitlesine doğrudan odaklanmış bir diziydi. Çünkü bu dizinin izleyicisi ekranın karşısından kalktıktan sonra monitörün karşısına oturacak, internette forumları takip edecek. Dizinin 40 dakikalık bir dizi varsa bir sonraki 40 dakikaya kadar saatlerini internet başında tartışarak, yorumlayarak, dizideki işte göndermeleri başka yerlerde bularak geçirecek. Daha doğrusu geçirdiğini fark ettikten sonra mı buna daha ağırlık verdiler bilmiyorum ama böyle değişik bir izleme alışkanlığı yarattı ve yeni dönemde de bu izleme alışkanlığının, internet gençliğinin eğilimlerini fark edip buna oynayanlar kazanacaklar.
Yalnız gençlik değil, yalnız interneti fark edip özellikle Lost,
doğru aslında.
Lost'un özelliği bir de çok fazla çeşitli bir seyirci kitlesine hitap etmesi. Yani mesela benim annem babam da izliyor Lost'u. 15 yaşındaki bilim kurgu hayranı. Yok, önceden izliyorlardı. 15 yaşında bilim kurgu hayranı çocuk da saatlerini internette geçiriyor. Mesela şimdi bir kere 15-17 arası Twitter kitlesine çok iyi hitap ediyor. Yani hani Kate Sawyer'ı mı seçecek, Jack'im seçecek diyenlere de, tamamen bilim kurgu hayranlarını da ve o bloglara yazan, bütün o kitapları okuyup edebi analizler yapan üniversite öğrencilerine de hitap ediyor.
Onun sebebi de yani birkaç türü aslında bir arada barındırması. Yani kendi içinde barındırması değil mi? Yani bilim kurgu da var.
Hem birkaç türlü hem de bu dijital medya denilen şey. Hem öyle bütün türleri birleşiyor. Evet. Dediğin gibi yani bilim kurgu pembe dizi bile var ya. Birbirinin kardeşi çıkıyor. Evet. Dedektiflik, polisiye, aksiyon.
Öyle bir şey var. Belki de işte hayal kırıklığı sebeplerinden biri bu da olabilir. Yani bilim kurguyu izleyen, Lost'un içinde bilim kurgudan zevk alan ama aynı zamanda aksiyonunu da götüren ve daha izlemesini kolaylaştıran adam sonunda bilim kurgu gibi bir son istiyor.
Bekliyor, evet.
Ne bileyim işte romantik bir adamsa, işte Salt öyle bir adam var mı bilmiyorum ama yani böyle pembe dizi izler gibi izleyen bir adam o tip bir son bekliyor. Belki tatmin oluyor, belki olmuyor, bilmiyorum. Yani
dediğin gibi karakterlere odaklanan kişiler, karakter hikayelerini merak edenler zaten başından beri şeyden hoşlanmadı. Bilim kurguyla flört eden yandan hoşlanmadı Lost'un. Evet. Yani onlar hep o karakterlerin hikayesinin ilerlemesi için bir araç olarak kabul etti. Onlar mesela bu finalden çok büyük keyif aldı. Ama dediğin gibi bir yönüne bir türü izleyen izleyici yani aynen hani öyle. Bilim kurgu izleyen, polisi izleyen o hani ona alışmış o format, tek formata alışmış izleyici ciddi hayal kırıklığına uğradı sonunda.
Hayal kırıklığı. Aynı şey aslında televizyon dünyası için Twin Peaks'te de var. Değil mi? Sen bunu daha
İlk
iyi
İlk zaten türleri birleştiren Twin Peaks. Yani televizyon aslında şeklini değiştiren dizi İkiz Tepeler. O zamana kadar format belli. O formattan hiçbir şekilde şaşılmıyor. Eğer doğaüstüyse doğaüstü, bilim kurguysa bilim kurgu.
Orada da. Ama sadece şey var. Seyirciyle İletişim içerisinde olan bir dizi değil. Aslında yayınlandığı tarih itibariyle.
Aslında iletişim içinde olan bir dizi. Bu internet iletişimini ilk İkiz Tepeler başlatıyor. Şimdi İkiz Tepeler başlar başlamaz İkiz Tepeler gazetesi diye bir şey çıkabiliyor. Bildiğimiz basılı gazete. Her hafta o gazete çıkıyor. O kasabada neler olduğunu anlatıyorlar. Sonra Laura Palmer karakteri var. Laura Palmer'ın günlüğünü kitap olarak çıkarıyorlar. Farklı mecraları ilk defa kullanan İkiz Tepeler aslında. Yani televizyonculuğu değiştiren İkiz Tepeler. Lost'un babası İkiz Tepeler diyebiliriz yani.
Diyebiliriz. Ondan sonra annesi, bir filmle
babası
de...
Annesi, babası X-Files.
Lost'un babası kimmişti?
Cemşit miydi?
X-Files miydi?
X-Files miydi? Ben yani türlerin karıştırılması her zaman çok güzel sonuç veriyor. Bunun bir örneği de Matrix'tir mesela. Bilim kurguyla karateyi birleştiren adam hakikaten de bir... Mesela Star Wars içinde şey denir, bilim kurgu, şövalye filmleri ve Texas Cowboy filmlerini birleştirmiştir. İşte orada Han Solo karakteri böyle iyice aşağıda duran tabancasıyla tam bildiğim western karakteridir. Kıyafeti de öyle işte böyle ceketiyle meketiyle. Luke Skywalker dediğimiz adam belinde kılıcıyla o kıyafeti de işte tam şövalyelik eğitimi alan çocuktur. Şey Darth Vader de kara şövalye gibi bir tiptir. Bir taraftan da uçuşan uzay gemileri.
Artık mitoloji ve Shakespeare.
Hepsi var. Evet. Ekliyor. Bütün türleri umulmadık şekilde birleştiren diziler başarılı oluyor. Biz Türkiye'de şimdilik tek yönlü diziler izliyoruz hala. Yani dizilerimizin kalitesi arttı. O bir gerçek ama bir galiba Ezel hem karakter üstünden hem de entrika üstünden devam eden bir dizi. O da hemen zaten mesela karşılığını buldu.
Orada da flashback var galiba, değil mi?
Orada da var.
Flashback var. Ben uzun uzun izlemedim ama.
Burak sen de bir şeyler söyleyebilirsin. Seni stüdyoya aldık burada. Evet, dalından programı dinle diye değil yani.
Ben halinden memnunum aslında.
Sevgili Burak,
dayanamadım. Dayanamadım girdim içeri. İyi ya bu şeyle ya. İlgili galiba hani Ege'nin sorduğu niye bu kadar tepki var sorusunda herhalde interaktif olması önem taşıyor diye düşünüyorum. Yani insanlara şunu hatırlatmış olması, yani dizinin bitmiş olması bunun bir dizi olduğunu insanlara hatırlattı ve bence sinir yaratan bu oldu. Yani bu
ben öyle düşünmüyorum.
Yani şöyle oldu aslında. Devam ediyor olması aslında herkes sorulara cevap arıyormuş gibi görünmesine rağmen cevap değildi orada beklenen. Yani çünkü oyalandığımız şey üzerine teori üretmekti. Bir sonraki bölümü tahmin etmeye çalışmaktı. İşte iki karakter arasındaki bağ kurma çabası falan. Yani oyalanıyorduk aslında hepimiz ve bitti.
Şimdi, oyalandığımız şimdi, şey ortadan kalktı. O
şimdi neyle şey. Oyalanacağız diye bir soru var ortada. Yani herkesin ilk sorduğu şimdi ne seyredeceğiz oluyor. Yani seyredecek bir şey bulamayacağımızdan değil. Yine Lost seyrederken başka şeyler de seyrediyorduk ama oyalanmıyorduk.
Ama ben şey diye düşünüyorum. Yani interaktif olması bir şey için bir fırsatsa o fırsatı, o yöntemi daha iyi anlamak için kullanabilir insan. Yani interaktif olması negatif bir şeyi doğurmuyor bence. Yani negatif olan, yani daha doğrusu doğru anlamayı engelleyen şey insanların durdukları yer gibi geliyor. Yani Lost izleyicisini, yukarıda da söyledim bunu, bu benim tespitim değil ama Lost izleyicisi ne aslında iki grupta düşünürsek bir şeydeki gibi, adadakiler gibi. Adadakileri de iki gruba ayıralım. Aynı yani birbiriyle aynı gruplar aslında. Kesinlikle bunlar. Bir tanesi adadan bir şey anlamaya çalışanlar, hani bütün adayı bir yere oturtmaya çalışanlar, sorularına cevap arayanlar,
ve rasyonel cevap arayanlar,
aynen öyle, hayatlarını adaya odaklamış olanlar, belki hani çok doğru bir ifade bilmiyorum ama çıkar sağlamaya çalışanlar, ki onların hepsi dizinin sonunda mutsuz oldu ve bir şekilde son sahnede görmedik onları. Bir diğer kesimde, toplulukta bizim adamlarımız, işte ilk ekip dediğimiz Lost ekibi. Onlar da aslında hani
kendini akışına bırakarak.
Aynen öyle, akışına bırakarak hani kendince doğruları yapmaya çalışan şimdi, adamlar olarak en sonunda bu yani, mutlu oldular ve sonrasında da mutlu olacaklarını gördük.
Genel izlenimin, hani dizinin finalinin beğenilmediği yönünde olmasının sebebi de tepki gösteren adamın zaten aslında beğenmediği için tepki gösteriyor.
Sesini yükseltmesin.
Yani, beğendiğin için sesini o kadar yükseltmezsin aslında. Yani gelirken dinledim, Emrah da benzer bir şey söyledi. Zaten aslında biz hala etkisini, ben mesela geçen gün tekrar açtım ve birkaç sahneyi tekrar seyrettim falan gibi. Hani tadını çıkarmaya devam ediyorsun aslında.
Bence Burak'ın bulduğu kelime de güzel bir kelime. Yani oyalanma, televizyon işi zaten oyalanmak için hepimizin hayatında yer verdiği bir şey. Ve diziyle izlerken oyalanıyordun, üstüne konuşurken oradan yola çıkarak işte beklentilerinle onları arkadaşlarınla paylaşırken oyalanıyordun ve artık oyalanacak bir şey kalmadı gibi bir durum varken diziyi bitirdiler ve aslında oyalanacak şey devam ediyor şu anda.
Evet, aslında var.
Sinirli adamlar eski alışkanlığıyla Lost üstünden sinirli, yani final üstünden şöyle olsaydı böyle olsaydı diye dizi bitiş şekliyle de oyalanacak bir şey verdi insanlara.
Bir de finale doğru adrenalin yükseliyor ya. Bu dizi boşluğu aslında şey gibi bir şey. Dünya Kupası sonrası boşluk gibi.
Tam onunla ilgili bir
adrenalin yükseliyor ve o boşluk gerçekten yani sevginden ayrılmış gibi. Ve insanlar nasıl tepki vereceğini şaşırdı gerçekten. Yani dediğim gibi ben hani bir gün kimseyle konuşmadım. 20 saat falan uyudum. Kimileri de ona buna çattı.
Şimdi Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış. Lost kendi adıma son 10 dakikası oynanmamış bir berabere biten Dünya Kupası finalidir diyor. Böyle ımıl ımıl bir tat kaldı dediğim anda sadece. Fevri davranarak Oktay Bey'e de çemkirmiştim, kusura bakmasın diyor.
Ya yok, Gürdal Bey'in söylediği bir şey yüzünden söylemiyorum ben bunu. Dün de yayında söyledim. Sevgili Gürdal, öyle değil. Hiç şey yapma. Sana yönelik değil yani o söyledi.
Yok yok, Gürdal
senden
Bey
daha sert çıkanlar da oldu. Zaten onlardan cevap da gelmiyor. Daha da çok sinirlendiler büyük ihtimalle. İki gruba ayırınca ben Lost izleyeceğim.
Şimdi bir film vardı hani bu Wolverine'le şey Batman'in oynadığı Sihirbazlar filmi.
Magician
Prestige.
Değil.
Prestige. O filmin başında izlemeyenler vardır.
Wolverine dediğinde Hugh Jackman'la
öbürü Batman dediğimiz kim?
Christian Bale'in
oynadığı bir film.
Ne kadar güzel her şeyi bilen adamlar. Ne desem taktiği. O kim ne yapak diye söyleyebilirim.
Hiç şurada IMDB'ye girmeme gerek kalmadı. Bu film iki...
IMDB ne ya?
İşte buyurun. Dengelemek için her adamdan alıyoruz stüdyomuza. İki tane illüzyonistin aslında hikayesini ve ömür boyu süren rekabetlerini anlatıyor. Hangimiz daha iyi sihirbaz diye. Orada işte böyle bunların başında bir usta sihirbazlar. Sihirde diyor. Yok bu onda değildi. Prestige'de değildi. Bir tane aynı dönemde çıkan.
Illusionist
mi? Öyle bir şey.
Magician var. Illusionist var. Bir de işte şey var.
Illusionist'ti galiba.
Edward Norton'la oynadı.
Neyse o filmde şey bir numara yapıyor işte kıza. Tam da flört aşamasında, bu arada genç erkeklere de bir tavsiyemiz olsun. Kızları etkilemek için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri de sihir. Kağıt numaraları falan filmde çok etkiliydi. Hakikaten tabii kağıt numarası değil, daha havalı şeyler yapıyordu da. Kızların aklını başından alan bir şey. Ve soruyordu kıza, kız numaradan sonra. Aa çok güzel, nasıl yaptın diyordu. Adam şey diyordu, ben bunu nasıl yaptığımı söylediğim anda hiçbir esprisi kalmayacak. Ustası da ona şey dedi. Nasıl yaptığını söylediğin anda değerin azalır. İnsanlar küçümsemeye başlarlar. Hakikaten de böyle çok etkileyici kağıt numaraları vardır. Aa nasıl, bir dakika ya, onu nasıl yaptı falan diye şaşırırsın. Ondan sonra da şey ortaya çıkar işte. Aslında onu ben böyle maçaların sivri taraftarı üstteydi de öbür bir tanesini al. He diyorsun ve bütün sihir ortadan kalkıyor.
Bir tane zamanda televizyonda o sihirbaz vardı ya, maskeli tuhaf bir şey vardı. Sihirbazlık numaralarını açıklıyordu. İşte kutuya giriyor, bir açıyorlar, kayboluyor. Nasıl olmuş diye. kamera arkadan kamera çekiyor falan bunu. İşte alttan kapak açılıyor falan. Adam zaten çıkacak yüzü yoktu. Adam o yüzden maskeli çıkıyordu. Herkes de şey diye lanet adam diye bakıyordu. Hakikaten bütün esprisini kaçırmıştı yani. O ikiye bölme numaraları falanlar filanlar.
Aslında bölmüyor muymuş?
Aslında bölmüyormuş ya.
İşte nasıl oluyormuş o? Onu bir anlatsana bari.
O yalanma da orada. Şöyle yaptı. Bence şöyle ya. Aslında arkada dolaştı. Yok efendim ip var. İçinde cüce var falan gibi böyle bir şeyler. O sihirden oyalanmamızı sağlayan şeyler. Bu Lost'la ilgili de işte yapımcılar gelseydi bir saniye toplanır mısınız? Şimdi böyle bir ada olacak. Ondan sonra adada böyle böyle olacak. O da böyle bitecek deseydi. Tamam falan diye.
Bir de zaten gizemlerin çoğu yani 4. sezonu şeyi fark etmeye başladık. O gizemlerin çoğunun bir anlamı yok. Hikayeyi devam ettirmek için. Dikkati başka yöne çekmek için. Moda oluşturmak için yani onlar açıklanmayacak belliydi zaten.
Gizem dediğin şey normal bizim hayatımızda da o kadar yaşadığımız hayatta da gizem oluyor.
Belliydi
sen
ama.
Sen hayalette görüyorsun orada şey olur bir şey vardır falandır filandır yani hepimizin hayatında olmuyor mu böyle şeyler? Sana gözükmüyorlar mı?
Siyah duman arabamdan siyah duman çıktı o
egzozdan. Mesela yani.
O yağ yakıyordur onların.
Yani şey o onların oyun olduğu işte şey olduğu bir yöntem olduğu izlemeyi daha zevkli hale getirecek şeyler olduğu belliydi ama hiç kimse de şey yapamadı. Yani bütün Lost izleyicisi burada da aslında Jack'le bence eşleşiyor gibi geliyor bana. Hiç kimse de onu kabul etmedi. Yani ben dahil hani sonunda sonunu gördükten sonra bırakmış bir adam olarak soruları cevaplarını aramayı uzun uzun. Şeyleri bir yerlere oturtmaya çalıştım Lost'u izlerken 6 sene boyunca. O neydi? O ne olabilir o zaman? O nasıl zaman şey oluyor? Falan. Yani aslında bir kabullenmeme de var. Yani o içgüdüsel olarak galiba şey işte oyalanma şeyi ihtiyacı.
Ya Jack gibi aslında. Jack'in yani i̇şte son bölümdeki hali gibi.
Aynen öyle. Jack'te en son
ne kadar bırakırsan o kadar zevk alıyorsun. Yani o Lost tarafından çıkıp o ışığı aynen görüyorsun.
Aynen bence öyle. Aslında yani, Lost'un içindeki asıl mesajın gizli olduğu bir başka dizidir. Kurtlar Vadisi. Yani sonunu düşünen kahraman olamaz demek diyerek, lazım. Evet. Ve ben böyle gitmek istiyorum. Bunu söyledikten sonra başka bir şey söylemeyeyim.
Sonunu düşünen bir tad alamazdı evet, diyebiliriz. Bu arada Twitter'dan da gelen mesajlar var. Salih Cem şöyle yazmış. Yıllar süren beyin fırtınalarına rağmen ne uğraştırdık? Işığı verir kaçarız. Siz devam edin denmesi biraz üzdü aslında diyor. Salih Cem havalı başladı. Canım ailem gibi gelişti. Her karakterin ayrı ayrı dertleri yönüyle kafalar muşambayken tadında bitti diyor. Senaryo nasıl biterse bitsin izleyeni kesmeyeceği noktaya gelmişti. O yüzden tadında kaldı diyor. Aslında bu da konuştuğumuz bir şey. Yani Lost'un finalini beğenmeyenler orada Atlantis'te olsaydı, UFO'larda olsaydı, zaman yolculuğuyla falan da olsaydı
ne olursa olsun
bu muymuş diyecekti. Yani çünkü bir sır çözülecek diye bekliyorsun. O sır çözüldüğünde senin hayatın devam edecek. Ertesi gün gene işine gideceksin yani. Lost'un sonunu öğrendim dediğinde iyi giyimli, beyaz takım elbiseli bir adam efendim sizi bir paralel evrene alıyoruz artık demeyecekti. Buyurun Fahri.
Bunu bekleyen de olmuş olabilir bu arada. O paralel evren.
Pardon da mesela Dexter'ın son bölümünde 4. sezonun son final bölümünde.
Belki izlemeyen vardır.
Söylemeyeceğim zaten de. Yani o sezon finali etkilemedi mi? Tüylerim diken diken kendime zarar veresim geldi. İnanılmaz. O derece etkilendim yani.
Çok öyle öyle bir çok ama mesela o devam eden bir dizi ama gene de.
Ben bilemem arkadaş devam eder. Öyleyse sonra devam etsin. Bana o hissi tattırdıysa başımın üstünde yeri var. Saçmalasa da bundan sonra. İçine
böyle absürt gizem koyan dizilerin şöyle bir problem var işte. X-Files ve İkiztepeler'de olan oluyor. Bir gizem koyuyorlar. İzleyici bayılıyor. Teoriler üretiyor. Bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu devam ediyor. Bu izleyicinin heyecanı gazıyla yapımcılar daha da çok gizem koyuyorlar. Bunlar dallanıyor, evet, budaklanıyor ve toparlayamıyorlar.
İşte o mesele.
İşte çok fena bitti. Lost 13. 3. sezonun ortalarında sen bıraktığın dönem var ya herkes, yani bırakanların çoğu o dönem bırakıyor. Çünkü gizemleri koyuyorlar ortaya fakat ne kadar devam edecekleri bilmiyorlar. En sonunda izleyici sayıları acayip düşüyor ve şey diyorlar ABC'ye. Yani biz bunun bitiş tarihi istiyoruz ki ona göre hedefimizi bilelim. Bitiş tarihi veriliyor. Ondan sonra zaten tempo hızlanıyor birden.
Ben bir spoiler vererek bir şey anlatmak zorunda kalacağım. Buyurun. Ama yani Ege'nin Twitter'da mı o mesaj hatırlamıyorum da şöyle bir şey vardı Lost'un finalini izlemeden önce. Hikaye bağlansın bana yeter gibi bir şey vardı, beklentim vardı.
Evet, canım, 6 yıl boyunca olsaydı, alacağımı almışım zaten evet, dizide.
Yani şu olsaydı mesela 3. sezonun sonunda hani o geri dönmemiz lazım Kate dediği yerde bitseydi bu hikaye. Yani diyelim ki o sezon finali değil de dizinin finaliydi. O zaman hepimiz sinirlenirdik yani gerçekten ve sinirlenmeye haklıydı. Çünkü hikaye çok bağlanmamış olacak ama şu anda öyle bir sıkıntı yok aslında.
Şu anda çok güzel toparladı.
Yani hikaye bitti kendi içinde. Evet. Şu da yapılabilir, öyle de güzel bir şekilde bitti ki aslında. Hikayenin bittiği yerden başlayarak yepyeni bir dizi kurgulayıp aynı aynı yerde bambaşka karakterlerle, bambaşka oyuncularla yeni bir dizi çekebilirsin ve bu hikayenin devamı da böyleydi. Sizin görmediğiniz kısımda da bu vardı diye yeni bir dizi
onu yapacaklar gibi. Zaten.
Hem geçmişi açık uçlu bıraktılar, hem geleceği açık uçlu. Yani Jacob'dan öncesini de anlatabilirler, geleceği de.
Onu yapacaklar. Şu anda dizi seni uğurlamadan bırak, Emrah'tan onu da öğrenelim. Yukarıda bize söyledi ama sana anlatıyormuş gibi olsun, dinleyicilerimiz de duysun. Dizinin hakları
şimdi
anda...
1,5 sene önce falan Disney bütün Lost haklarını satın aldı. Dizi bittiği günden itibaren bütün bu yapımcılar, yazarların artık hiçbir ilişkisi yok Lost'la ilgili. Ve Disney 20 yıl sanırım 20 yıl boyunca Lost haklarına sahip. Bu da bir şey anlamına geliyor. Yani önümüzdeki 3-4 seneden itibaren bir sürü mini diziler, filmler, çizgi romanlar.
Türkiye'den de bir tane senaryo ile ilgili birisini artık almışlar. Ben isim vermeyeyim ama çok bu konuda çok başarılı.
Yeni bir spor araba geliyor gibi bir durum da oldu. Disney'in eline geçtiyse bu, ben siz herhalde Disney yaşınız itibariyle artık çok merak etmiyorsunuzdur da Cinderella'nın iki ayrı hikayesi olduğunu biliyor musunuz?
Aa.
Bildiğimiz ya iki hikayesi daha olduğunu biliyor muydunuz?
Farklı. Aha. Farklı biten.
Bir tane şey var, bir kere Lost hayranlarını çok sevindirecek. Lost'un Disney'in elinde olması emin ellerde olduğunu gösteriyor. Ya ayakkabı uymasaydı diye bir masal var. Bunlar şimdi bizim klasik Walt Disney çizgi filmleri, işte Cinderella, Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel var.
Bambi
Alice var. Bunlar hep 50'lerde 60'larda çekilmiş, evet, şeyler. Zaten evet, izlerken o çizgi film tekniğinden de anlıyorsun çok eski olduğunu. O hallerine hiç dokunmuyorlar ama işte bu yeni artık bilgisayarlı animasyon geldikten sonra ya şu Cinderella'ya da bir el atalım falan diyorlar ve o klasiği koruyorlar. Çünkü onlar müzikal bir de. Bugünkü çizgi filmlerde olmayan herkes bir şarkı söylüyor. O kadar da sıkıcı ki. Yani
çok sıkıcı. O
Cinderella hikayesi zaten biliyorsun. Baloya almıyorlar.
Olay Peri danslar, geliyor. Valsler, balolar öyle.
Yani bilmeyenler varsa sonunu söylemiş gibi olacağız ama prens de Cinderella evleniyor. Onun arasında Cinderella orada şarkı söylüyor, burada şarkı söylüyor, kedi fareyi kovalıyor, fareler şarkı söylüyor falan, bir uzun şey. Ya biz bu hikayeyi bir daha çekmek yerine o şarkılar klasik olarak kalsın. Ya Cinderella'nın şeyi olmasa,
ayakkabısı şişmiş olsaydı,
olmasaydı diye bir alternatif hikayesi var. Bir de şey hikayesi var. Cinderella'nın kötü kız kardeşi var ya bir tane.
İki tane.
İki tane. Bir tanesinin aşk hikayesi var, alternatif. O da fırıncıya aşık oluyor. Öyle bir güzel hikaye var. Cinderella artık prensle evlenmiş. Ara ara böyle bir eşarp bağlayarak çarşıya, pazara iniyor. Prensi doğum günü hazırlıyor falan. Böyle alternatif
bu
hikayeler var.
Bu hepsinin ikincisi var DVD'cilerde, animasyonlar. Bütün dizine bu.
Ariel var.
Mı öyle onlar?
Küçük deniz kızının da Ariel'ın başlangıç hikayesi. Babası niye müziğe bu kadar karşı Efe'yle falan.
Efe'yle serserinin var. Lady and the Tramp.
Tabii onların var.
İşte Rabuni'de falan da yaptılar. Geçenlerde
102. Dalmaçyalı var. Gene Disney'in yaptığı. O yüzden Disney bunu bize uzun uzun verir. Tabii Disney olduğu zaman biraz... Ama gerçi o çocuktan çıkardı
yapılmaması
Disney.
Yapılmaması tabii, mesela Kraliyet Korsanları Disney'nin.
Tek bir şey var. Diziden tek bir karakteri soyutlayıp onun üzerine bir dizi yapmaya kalkarlarsa en çok o can sıkıcı olacaktır. Yani Friends'ten Joey'i çıkarmak gibi falan. Evet, hani tabii. Yani orada bir hani bir Jack dizisi, bir Hurley dizisi falan gibi.
Bence öyle bir hataya düşmezler.
Ama yaparlarsa bile onun çevresinde aktif olarak olur diğerleri de. Yani öyle bir onun ekseninde bir hikaye anlatsalar bile diğer ekipte olur. Joey'de mesela yoktu başka hiçbir karakter. Yani
mesela ilk dönen dedikodular ortaya Dharma ile ilgili bir dizi yapılacağı. Ya şimdi öyle bir dedikodu ortaya çıkmaya başladı. Nasıl kuruldu? Alvar Hanso falan ismini duyuyoruz ya bu adamların hep. Nasıl deneyler yaptı? O mesela güzel
merak edilen
güzel bir dizi olabilir
şeyler çünkü aslında.
İki sezon boyunca Dharma şeyleri en azından açıklamış olsunlar ya. Bak bir ben hepsini... hiç seyretmemiş biri olarak söylüyorum. O kafada soru işaretli olan şeyler. Şimdi rahat rahat ferah ferah oturun, güzel yazın tatilinizi yapın. Bir mavi tura çıkın. Ne bileyim, yazlığınıza gidin, kalın falan. Kafalar bir toparlansın.
Sevdiklerinizle görüşün.
Ha, sevdiklerinizle
biraz görüşün. Sokağa inin, halkın tepkisini almaya çalışın.
Ondan sonra gelin, dönün efendi gibi. Yazın kardeşim Dharma neymiş?
Burak, teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum. Aslında devam etmek isterdim ama kaçmam gerekiyor. Nasıl dinleyeceğim bilmiyorum.
Yayının,
onun derdindeyim ben.
Yayının var.
Özellikle Fahir'in kısımları bayağı bir hocam.
Sorulara cevaplar alınıyor, doğru. Burakcan'ı stüdyosu, kendi stüdyosuna uğurluyoruz. Evet.
Ankara Radyosu'nda böyle güzel bir tarafı var. Yani böyle bir rahat yani.
Çok ayak altı. TRT FM yakın, Radyo 1 yakın falan. Herkes buraya bir uğruyor.
Geçerken yani. Koridorun hemen üstünde.
Tam merdiven karşısı ya. O yüzden hakikaten çok uğrak yere çok açmışız radyoyu. Ben şimdi bir de Lost'la ilgili şöyle şeyler var. Olayları doğru değerlendirmezsek bence aslında bu izleyici olarak bunların farkına varmak benim çok hoşuma gidiyor. Neyi, neden sevdiğimizi şöyle bir analiz ettiğimiz zaman Lost'un diğer bilim kurgu dizilerinden veya işte böyle nasıl gizemli öğelerin olduğu dizilerden ayrılan tarafı hakikaten zaman içinde bize çok güzel karakterler gösterdiler. Şöyle bir bakıldığı zaman, gerçi bu genel Hollywood numarası da, çok yakışıklı adamlar, çok güzel kadınların hikayelerini izledik ve enteresan hikayeler de izledik. Ben mesela işte bu 6 sene boşuna gitmiş diyenlere şaşırıyorum. İçinde çok güzel bir John Locke hikayesi vardı. Evet. Bilmeyen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bir bölüme sığdırılmış, bence koca bir film olacak bir hikaye. Babasız büyüyen bir çocuk yıllar sonra babasını buluyor. Babasının bir dolandırıcı olduğunu biliyoruz aslında biz. O bilmiyor ve işte 40'lı yaşlarında babasıyla öyle karşılaşıyor. Hayatında hep bir baba boşluğu olmuş. Babasıyla karşılaşınca seviniyor. Yeniden bir baba oğul ilişkisi ortaya çıkarken öğreniyor ki babasının böbrek yetmezliği var. Kan uyuşması nedeniyle en iyi böbrek verecek kişi de o. Hiçbir an bile tereddüt etmeden babasına böbreğini veriyor ve hastanede uyandığında babasının çoktan uzaklaşmış olduğunu fark ediyor. İşte böyle bir dolandırıcılık hikayesi bence hakikaten büyük bir dram filmi olarak da izlenirdi. Bir bölümde bunu izledik. Çok sevdiğimiz.
Ege, o bölüm süper bir bölüm. Dediğin gibi film olabilecek bölüm. Fakat daha da önemlisi Lost'la ilgili o bölümün bütün diziye, Locke'un hikayesine 6. sezon sonuna kadar aslında bir şekilde iz bırakması. Yani hani Lost'un güzel yanlarından biri de oydu. O geçmiş hikayeleri dinliyoruz. Hurley'nin piyangoda para kazanması, sonra evet, hayatın değişmesi. Sawyer'in küçükken anne babasını öldürmesi birisinin, onun için intikam almak istemesi. Bütün bu hikayeler aslında o karakterlerin şimdiki gördüğümüz hikayelerini de etkiliyor.
İşte zaten ben 6. sezon çok iyi bir sezon değildi tamam ama şey gibi yani 6. sezonun böyle olması aslında geçmişen 5 sezon yüzünden. Yani o 5 sezon hani niye o zaman o 5 sezon seyrettik? 6. sezonda her şey toparlanabilirdi gibi bir yaklaşım da var ama o karakterlerin 6. sezonda nasıl davranacağını ve nasıl işte tepki vereceğini aslında izlediğimiz o 5 senede biz anlıyoruz ve karakterlerin çok güzel olması, güzel yakışıklı erkekler, güzel kadınlardan ziyade onlar tabii ki var da şey de kendi içlerinde de çok tutarlı karakterler.
Evet.
Bir yani birinci sezonda nasıl davranıyorsa Kate 6. sezonda da öyle davranıyor. Öyle davranıyor.
Bir de diğer dizilerde aslında daha güzel karakterler var. Yani Lost bir de ilginç bir şekilde ilk defa bu kadar çeşitli bir karakter grubunu grubuyla çıkıyor. Yani Hurley var baş karakterlerden biri. Benim ne kadar önemli olduğunu görüyoruz en sonuna kadar, hatta en sonunda. Yani çekik gözlü bir çift var, Iraklı bir adam var.
Ama
Benjamin dediğin adam karizmatik bir adam ama eciş bir adam bir yandan.
Şöyle bir durum da var. Ben
fiziksel zamanında bir engeli var aslında o adada yaşamak için. Yani hani minyon, ufak tefek, herkesten dayak yiyen falan
bir adam. Bir şey sorayım mı? Yani ben aslında belki de ondan etkilendim de bıraktım. Ya bu Eko'yu nasıl yok ettiler ya? Yani bu, yani insan evladı kıyar mı? Ben karakter çıktığı zaman Eko, hatırlar mısın nokta? İşte dedim. Çünkü herkes kendini birileriyle özdeşleştiriyor o dizide.
Eko çok karizmatikti ya.
Eko'yu ben söyleyeyim sana Fahir. Kendisi çıkmak istemiş diziden.
Annesi ve babası ölüyor onu. İngiltere'de annesi ve babası. Onun için adada yaşıyor ya bunlar. Evet. Onun için diziden ayrılıyor. Aslında Eko'yu son bölüme kadar kalmasını istiyor.
Evet,
Eko'nun.
Öyle düşünüyor. Ve bu açıklamaya şey diyen Lost izleyicisi de varmış. Eko'nun mesela niye gitti? Eko'nun bence can. Ya işte kendisi oynamak istememiş. Nasıl ya? O sebepten bitirilir mi Eko karakteri? Nasıl bir sebepten olacaktı başka diye. Televizyon dizisi olduğu da unutuluyor galiba. Bazen yani o kadar şey oluyor ki.
Ben bir entelektüel ortamda, yani dinleyicilerimiz zaten bu programda dön dolaş geldiğimiz konulardan biri olduğundan benim ne kadar televizyon sevdiğimi biliyorlardır. Entelektüel bir ortamda işte filmlerden falan bahsedilirken televizyonda hikaye izlemenin çok daha zevkli olduğunu söylemiştim. Bana şey "Ay, televizyon mu?" falan diyerek böyle bir dönmüşlerdi ama televizyon aslında uzun zaman içinde ve izleyici tepkisine göre de bir esnek yapısı olduğundan sevilen şeyin üstüne oynamak, sevilmeyen şeyi unutturmak gibi bir yapısı olduğu için bence bize daha güzel karakterler tanıtabiliyor. Daha
zengin hikayeler.
Yönlü. Yani şimdi bir Hurley karakterini düşünürsek, Lost'u bir film gibi düşünsek, işte şakacı genç olarak o filmde yer yer espriler yapan çok kötü çizilmiş bir karakter olacaktı. Jack de işte standart kahraman.
Tipleme olacaktı belki de. Yani,
tipleme haline gelecekti ve bir filmde 10 kişiyi tanıtamıyorlar kimseye. Bir esas olan tabii. Bir bazen şansın varsa kötü adamı da çok yönlü tanıtıyorlar. Ondan sonra çevre kahramanları işte komik adam. Ondan sonra korkak adam gibi şablonlar karşımıza çıkarıyorlar. Bu dizide hiç bazı karakterleri görmediğimiz bölümler vardı. O yüzden böyle güzel güzel karakterler öğrendik. Bizim mesela Türk dizilerinde de sağlam karakterler var. Nerede ne yapacağını tahmin ettiğin ve bazen de hiç ummadığın şeyi yaparak seni şaşırtan karakterler var. Mesela Çocuklar Duymasın da Tamer Karadağlı'nın Haluk'un bazen baba baba baba ba diyeceğini zannediyorsa ama seni şaşırttı. Ne diyordu mesela, o çok şaşırtıcı oluyordu.
Yani çok güzel açıkladın ama örnek konusunda
örnek olmamış olabilir.
Ezel'deki dayı var ya, Tuncel Kurtiz'in oynadı. Yani hakikaten tam Tuncel Kurtiz o karaktere çok çok belki
çok şey, çok uymuş ve
çok çok uymuş. Yani esas o karakteri hani belki de o kadar etkileyici yapan hani Tuncel Kurtiz olmasıdır. Kurtiz. Da, evet. Ama inanılmaz bir şey. Sırf o yüzden diziyi seyredenler var.
Benim yani kardeşim
onun ağzından çıkacak bir lafı böyle hani dört gözle bekleyenler. Piyada Kurtlar Vadisi'nde her bölümde bir enteresan laf eden birileri oluyor. Hı-hı. Sırf onu bekleyen insanlar var.
Bir de Tuncel Kurtiz öyle bir oyuncu ki diğer oyuncuların performansına yükseliyor. Ben iki bölüm seyrettim ama yani çok başkasıyla çok vasat olabilecek bir diziyken inanılmaz kaliteyi yükseltiyor Tuncel Kurtiz. Çok etkilendim ben.
Yani o Ezel mesela Tuncel Kurtiz'in bir gizli planı var diye insanlar izliyorlar. Ne olduğunu bilmeden o mesela bence şu anda Türk dizileri arasında klasiklerden farklı bir anlayışla çekilen tek dizi. Yani anlatım tarzı da değişik. Evet,
bence birinde Güloya vardı bir de yalnız.
Ha, o da gidişlerle ama gene bildiğimiz hikayeyi anlatıyordu o
Ezel'in
şey olarak.
Farkı şey diyorlar, ben izlemedim ama her bölümde aslında anlatılan hikaye ana hikayeye gidiyor ama anlatılan hikaye kapanıyor diyorlar. Yani bir sonraki bölüme sarkan bir durum yok. Her bölümde çember kapanıyor. Evet. Ondan sonra bir sonraki bölümde ana hikaye üzerinden başka bir şey alt hikaye çıkıyor diye böyle bir şey.
Buradan da anlıyoruz biz aslında.
Değişik bir anlatım tarzı yani.
İzleyici olarak sağlam karakter görmek istiyoruz şeyden. Bir şey izlerken, yani bir drama izlerken, dizi olsun film olsun, sağlam karakter olduğu zaman büyük olaylar olmadan da izleyebiliyorsun. Biz Oktay'la şeye gittik, Transformers'a. Ben bir filmde bir patlama sahnesi ararım, bir güzel dövüş ararım. Bu filmde istemediğim kadar vardı ama tad alamadan çıktım. Bir taraftan da Iron Man 2'ye gittim. Iron Man 2'de de çok bir patlama yoktu ama tatlı bir adamın maceralarını izledik ve memnun ayrıldık. Güzel bir karakter olsun, esprileri olsun, şakaları olsun, meraklandıracak şeyler olsun. İzliyoruz. O yüzden karakter odaklı diziler.
Bir de yani karakterin de arızalar olması gerekiyor. İçinde karanlık, başa çıkmaya çalışan karanlık noktalar. Yani hani Fringe mesela çok etkiliyor. Bütün karakterlerin çünkü kendi içinde problemleri var. Yani iyi komedilerde bile öyle. Friends'deki bütün karakterleri kendi içinde ciddi problemleri var. Ve 10 sene boyunca başa çıkmaya çalışıyorlar. Bir türlü de üstesinden gelemiyorlar. Aslında iyi karakter biraz da öyle. Problemli, problemin başını üstesinden gelmeye çalışan ama onu bir türlü başaramayan.
Oyunculuğun hiçbir etkisi yok mu peki?
Ama bu arızayı vermek oyunculukta işte. O çok zor bir şey.
Yani.
Bu yeni Türkiye'de onu mesela çok zor beceriyorlar. Yani o kadar iyi oyuncu var. Yani ben şeyi anlamıyorum Türk dizilerinde. Şimdi televizyon yazısı yazdığım için geçen sene dizileri bir seyredeyim dedim. En azından Türkiye'deki dizileri de bir hakim olayım diye. 2-3 taneden sonra bıraktım. Yani 15 dakikalık malzemeyi 2 saate yayıyorlar. Hı. Karakter gelişmesi diye bir şey yok. Diyaloglar hiçbir şekilde gerçekçi değil. Ya bütün herkes aynı dille konuşuyor. Ya da birinin nasıl konuştuğunu unutuyorlar.
Aslında dediğin gibi çok iyi oyuncular var.
Aynen, inanılmaz oyuncular var ve yani bir sürü boşa gidiyor. O kadar üzücü ki.
Teknik de iyi, yönetmen.
O kadar iyi yapabiliyoruz. Şey biz 80'lerde senin dediğin gibi bizimkiler Şehnaz Tango, Çiçek Taksi, Ferhat Hanım ve Kızları, inanılmaz diziler var Türkiye'de. Hı. Yani onu yapabildiğimizi biliyoruz. Yani 30 yıl öncesinden.
Aslında bir şey de var. Türkiye'de diziler neden bu halde diye devam edelim isterseniz. Lost konuştuk diye ben biraz Lost'a uygun şarkılar seçtim. Özellikle bazı sorular en azından bizim programımızda cevap bulsun diye. Bu siyah duman neydi diye merak edenlere Zekai Tunca cevap veriyor. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son zamanlarda gerçek bir televizyon fenomeni, tek televizyon fenomeni aslında bu. Lost hakkında konuştuk. Şimdi geldik bizim dizilere.
Aliye'den sonra
Aliye'den sonra. Çünkü Aliye de mesela dümeni tek başına ele aldı ve nereye gittiği hala bir soru işareti. İnternette tartışılıyor da.
Işığa doğru gitti işte.
Işığa doğru mu yürüdü?
Kapı açılmadı orada. Pıs diye.
Ya ışığa doğru gitti dedi. O zaten gece yolculuğu yapıyordu tekneyle giderken.
Yok
o,
gece değil canım, gündüz.
Gündüz sonra gece oldu abi. Biz birkaç saat sonrasını şey yapmıyoruz. Çocuklar şey yapıyorlar. Anne anne üşüdük falan diyorlar. He. Ondan sonra ışıkları takip ederek gidiyor. Güney'e mi diyorlar Bodrum taraflarına?
Zamanında ben bir yazı okumuştum. Onun hakkında konuşabiliriz isterseniz. Sinema böyle bir çapkınlık işi gibidir. Dizi ise bir adanma, bir kendini adama işidir. İlişkiler gibi işte, sinemaya bir kız da sinemaya giden adamla bir kız da bir diziye başlayan adam farklıdır. O geleceğe yönelik bir vaattir aynı zamanda gibi bir yazıydı. Sinema işte bir sefer gidersin, oldu, yürüdü, yürümedi, ayrılırsın, bir sonraki filme başkasıyla gidersin diyordu yazı. Ama bir diziye birisiyle başladıysan o kişiyle aslında uzun zaman devam edeceğini ifade etmiş oluyorsun gibi bir şey. Ben hemen size sorayım mesela, hep aynı kişilerle mi izliyorsunuz izlediğiniz dizileri?
Ya dizisine bağlı aslında bir de.
Dizisine mi bağlı?
Yani çoğunlukla ben evet diye cevap verebilirim bu soruya.
Ben mesela şimdi bu 24 dizisinin ilk şeyinde.
Ha yani diziden diziye değişiyor izlediğin insanlar.
Ha, tabii tabii evet. Ha,
yani ama işte 24 dizisini birileriyle izliyorsan sonra da o da, çünkü aynı zevki onun da aldığını, işte senin de aynı şeyi paylaştığını hissediyorsun. Ya, gibi
gerçi bu maçlarda falan da vardı.
Tabii
işte,
evet.
Fenerbahçeli adam hep aynı arkadaşlarıyla maç seyreder. Hani maçı seyretmek için seyrettiği zamanda da yanındaki adamlar evet, yerine başkası olsun ister büyük ihtimalle.
Valla ben hep yalnız seyrettim bazı dizileri. İşte benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi Nip Tuck'tı. Nip Tuck dizisi de beni çok etkileyen, hakikaten. Gerçi orada da mesela bir sürü saçma uzatma anlamına, hani bir saçma sapan ilişkiler, artık hakikaten cılkını çıkardılar. Şeyin içine cüce girdi çıktı. O onda yani artık hakikaten kafada ne kadar şey varsa, o da çok şaşırtıcı şeyleri vardı. Yani nasıl diyeyim? işte birisine aşık oluyor.
Değişik yaklaşımlar.
Genelde tabii cinsel içerikli bir takım şeyler vardı. Yani çok güzeldi.
Ama hiçbir katilata düşmedi gene de.
Evet, evet. Ama ben sen şeyim, bilmiyorum son sezonunu seyrettin mi? Gerçekten iyice cılkını çıkarmışlardı. Sizin o yüzden Lost'a ya, şeylerin yani bir takım seyircilerin o şekilde öfkeyle yaklaştı. Ben hayal kırıklığıyla yaklaştım. Hmm. Yok artık bu kadar da değil şeklinde. Ama seyredecek adam bulamıyordum. Yani kimse o tadı alamıyordu. Şu adam Ceyiz bana, şu adam Ceyiz derken Ege Kayacan'dan bahsediyorum. Ege Kayacan zamanında bana Entourage diye bir dizinin varlığından bahsetmişti. Ben bir iki kere rastlamıştım ama tam senin dizindeydi. Yani ben toplamını seyretmedim. Ondan da zevk alan bir tane adam bulamadım. Hani şey yapıyorlar, bu ne şimdi falan diye. Hakikaten diziler belki de o yüzden benim içsel bir yolculuğum.
Bence doğru insanı bulamadın. Daha doğrusu doğru diziyle doğru insanı
denkleştiremedim, evet.
Benim mesela şimdi şöyle bir anım var. Garip bir şey ama bu 24 dizisine biz böyle bir DVD'ciye gitmiştik. Zamanında televizyonda oynamış bitmiş bir diziydi. Hiç denk gelmemiştik. Ondan sonra ne alsak ne alsak falan derken oradaki adam şey dedi. Bunu seyrettiniz mi dedi. Hayır seyretmedim. Aa falan diyerek bize seti verdi. 24'ün birinci sezonunun setini verdi. Biz izlemeye başladık. Gerçekten de güzel, zekice yazılmış. Tam anlamıyla bir polisiye diziydi. İzledik, izledik, izledik. Bir noktaya geldi. Ben işte bir haftanın sonunda mı, işte 5 günlük bir süreçte mi izliyoruz bilmiyorum. İşe gitmem gerekti. Ha yok yok, TRT FM'de sabaha kadar programımız olduğu zamanlarda izliyoruz diziyi. İşte ben perşembe gecesi sabaha kadar program yapmışım. Eve dönmüşüm. Gündüz vakti izleyecek durumum yok. Uykusuz bir adam olarak yatıp uyumuştum. Sen Bürge o sırada izle, dayanamayıp. Ben böyle bir kendimi bir aldatılmış, yere yolda bırakılmış falan hissettim. Bir tavır yapacağım. Bir taraftan da diziyi merak ediyorum. Onu sevdiğim de tavrımı ondan sonra yapayım falan diye düşündüm. Çok acıklı gelmişti bana. Böyle bir sadakatsizlik gibi olmuştu. Aynı şeyde zamanında aynı dizinin 3. sezonu başlamış. Biz daha hayatımızı diziyi izleyecek şekilde ayarlamamışız.
Alin var mı?
Alin de var. İzmir'de kardeşim bana hadi gel seyredelim falan dedi.
24'ü mü yine?
24'ü. Ya Bürge duyar falan. Laf olur diye. İzledim ve söylemedim. Ondan sonra hiç izlememiş gibi. Hani ilk iki bölüm ben izledim zaten. Sen başta demedim. Aa falan diyerek dizi izledim. Öyle bir şey var, sadakat durumu var galiba. Yani
her erkek aldatır. Güzel yalan söylediğin ortaya çıkıyor.
Her erkek aldatır diye dönmüş İzmir'e. Ağlaya ağlaya gözyaşları içinde.
Bir de dizi izleme durumu şöyle bir şey. Ben kendimle ilgili onu fark ettim. Bir süre, 7-8 yıl önce bir yurt dışında yaşadığım bir dönem oldu. Böyle 4-5 ay çok yalnızdım. Yalnızken birden önce Harry Potter'ları okudum arka arkaya. Hiç böyle normalde film seyretmeyi bayılırım, roman okumayı bayılırım. Kesinlikle devamı olmayan bir şey istemedim. Ondan sonra dizilere başladım. Friends'e başladım. Ali McBeal'e başladım. Ve sonra şeyi fark ettim bir süre sonra.
Harry Potter serisi bitmemişti ama değil mi?
Dördüncüsü o zaman yeni çıkmıştı. Evet. O devamlılık duygusu veriyor ya. Filmi seyrediyorsunuz, bitiriyorsunuz, kapıyorsunuz. Hayatınıza başka bir filme yer açıyorsunuz. Dizide bir devamlılık duygusu var. Yani hayatınızda bir şeyler boşsa, eksikse o dizi gerçekten o boşluğu çok güzel bir şekilde dolduruyor.
Çok doğru örnek aslında. Harry Potter'da bak. Harry Potter'da böyle bir işte uzun
o karakterlerin ölmeyeceğini biliyorsunuz.
Evet.
Mesela bir de dizi seyrederken de aynen. Belirli insan tipleri, belirli arıza tipleri var. Mesela ben Grey's Anatomy'yi seyrettiğim arkadaşlarım boşanan, evlenmemiş, aşık. Bir şekilde aşkla ilgili arızası var. True Blood'ı izlediklerim hayatta yeni bir şeye başlamış olanlar, risk alabilenler.
Daha... Sen ciddi bu kadar analizini yapıyor musun?
Yapıyorum.
Bence böyle. Mantıklı ama.
Evet. Güzel. Yani başka güzel. Biz başka belki farkında değiliz ama.
24 işle ilgili. Yani bir, mesela bir projemiz vardı. Büyük bir projemiz. Onu yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman ben iki sezon iş arkadaşlarımı seyrettim. Yani hepimiz orada Ajan Bauer gibiydik. Devam bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz falan.
Evet, öyle bir acelesi var dizinin. Doğru. Evet. Yani
Fringe'e dair bir şeyin var mı?
Fringe bence şöyle bir zavallı bir durumu oldu. Lost'a alternatif olarak başladı. Yani Lost'tan başka bize geçiş yapmak isteyenler girdi. Yani bu X-Files, Fringe aslında bir grup Lost izleyici de erkek çocukluğuna dönmek isteyen izleyici grubu. O çizgi roman okuduğumuz, Star Wars'la ilk tanıştığımız döneme dönmek isteyenler. Yani True Blood izleyenler çocukla dönmek istemiyor. Aksine. Evet. Yani geleceğe bakıyor, risk almak istiyor ama Fringe'i sevenler o yaramaz olduğu, masum olduğu yaşa dönmek isteyenler.
Peki yani diğer dizileri de seyrettin mi sen? Nip/Tuck, Dexter vesaire falan.
Nip/Tuck True Blood kategorisine giriyor.
Yani?
Yeni bir şey.
Yeni bir şeye şey açık olanlar.
Açık olanlar. Dexter? Ya buradan da şey analizi de yapmış olalım yani. Aslında dinleyicilerimiz de öyle şey dizilerini verip
bu Nip/Tuck, Dexter, True Blood bu cesur kablo dizileri. Hmm. Bunlar hepsi aynı kategoriye giriyor aslında.
Evet.
Breaking Bad.
Evet, onlar bildiğimiz hikayelerin
yani hayatın iyi gidiyorsa, işin iyi, aşk hayatın iyi, çocuğun iyi, bilmem ne, tatile gitmişsin falan. O zaman mesela şey hissetmek istemiyorsun. Dexter, True Blood. Yani hani bir şeyleri koştururken ya da bir hayatında bir işten mesela başka bir işe geçerken o tip dizileri iyi geliyor. Ne zaman öyle geliyor?
Aslında bu şeyle de ilgili bir şey. Yani iletişim araçları değiştikçe izleme biçimleri de değişiyor. Bazı klasikler var. Şimdi hani az önce örneğini verdiğimiz Çocuklar Duymasın dizisi de bildiğimiz klasik televizyon dizisi. Bildiğimiz karakterlerin değişik ortamlarda, değişik durumlarda yaptığı şeyleri izleme. Hani bu Türkiye'de Çocuklar Duymasın var, orada Lost var anlamında söylemiyorum. Orada da işte bilindik klasik sitcomlar var. Komik Adam, Güzel Kadın ve Çocuklar. Zaten Amerikan izleyicisi Türkiye'de de öyle. Bir karı kocanın çocuğu yoksa onu aile olarak kabul etmiyor. Yani aile dizisi olması için muhakkak çocuk olması gerekiyor. O dizilerin de parlağı var, sıkıcısı var, tutmayanı var. Türkiye'de de olduğu gibi işte aile dizisi diye başlıyorlar. Olmuyor. Başka bir aile dizisi daha komik oluyor, daha enteresan karakterler oluyor. Bunlar klasik anlamda diziler ama bir taraftan da işte bu internetin olduğu, insanların birbirlerine ulaştığı, diziyi tartıştığı şeyler, hikayeler bence yeni dönemdeki izleme alışkanlığını sürükleyen şeyler olacak gibi geliyor.
Ve çünkü diziyi de şekillendiriyor artık. Lost'ta gördüğümüz gibi. Yani Lost'ta işte inanılmaz bir komünite var internette ve 3. sezonun başında 3 mü 2 mi? Nicky ve Paolo'nun girdiği 3. sezonda. Nicky ve Paolo diye bir iki karakter sokuyorlar sanki uçakta düşmüş gibi. Hı. Bütün dünyanın her yerinde izleyiciler nefret ediyor. Forumlarda kan kusuyorlar. Yapımcılar da 10 bölüm sonra bu iki karakteri öldürmeye karar veriyor. Yani izleyici de artık şekillendiriyor. Çünkü yapımcılar, yazarlar da artık o forumları okuyorlar.
Onun olumlu tarafı da Ben karakteri değil mi aslında? Ben
aynen, orada 3 bölüm için giriyor.
Evet, sevilen karakter uzun ömürlü oluyor. Daha bu uzun aslında hep hayal edilen şeyin bir önceki basamağı. Hep düşünürdük ki işte elimizde aletler olacak. Adamı beğenmiyorsun, uçurumdan atacaksın falan gibi bir televizyon olacak diyenler vardı gelecekte. Hı hı. Aslında adamı anında atmıyorsun uçurumdan da 2-3 hafta sonra o adamın gitmesine karar verebiliyorsun. Sen çünkü izleyici olarak o diziden uzaklaşırsan reklam verenlerin de o diziden uzaklaşacağını biliyor insanlar. Garip bir durum. Geçtiğimiz günlerde bir liste vardı. hakkında konuşulmasıyla reytinglerini karşılaştırmışlar dizilerin. Mesela bir dizinin tartışılması, internette yer bulmasıyla, internet popülerliğiyle televizyondaki reytinglerini karşılaştırmışlar. Lost 10. sırada yer alıyormuş Amerikan kanallarında. Reytinglerine bakıldığı zaman. Hani bizde şey derler işte, falanca dizi gene gün birincisi. Ondan sonra işte perşembelerin galibi değişmiyor falan diye böyle dizilerimiz vardır. En çok konuşulan diziler her zaman birinci olur. Lost öyle bir dizi değil. 10. sırada yer alıyor ki Türkiye'deki dizi piyasasına baktığın zaman bir dizi 10. oluyorsa
çok uzun ömürlü olmaz.
Hiç de uzun ömürlü değil yani. 3. bölümde öyle bakarken ting ting ting diye bir finalle bitiyor diziler. Demek ki bir grup insan bir dizinin televizyonda ulaştığı insanla televizyondaki yayın bittikten sonra ulaştığı insan arasında değişik bir ilişki olduğunu fark ettim.
Şöyle bir sistem değişmiş Ege. Amerika'da bu hem artık Lost oynuyor. 2 saat sonra ABC sitesinden download edebiliyorsunuz. Hı-hı. İndirebiliyorsunuz. Artı TiVo sistemi. Bizdeki Digital Plus gibi kaydediyorlar. Hı-hı. Şimdi bazı diziler mesela 24 onun en iyi örneği. Bakıyorlar reytinglerde devamlı düşük. Ama DVD satışa inanılmaz. Hı-hı. Bazı diziler DVD seyredimine daha uygun. Lost da mesela çoğu insan bu sezon 5. sezon ortasına kadar çoğu insan seyretmiyor. Kaydediyor ya da internetten indirip kendi şeyine göre durdurmak istiyor çünkü devamlı. Bazı diziler, bütün sitcomlar mesela doğrudan televizyondan evet. seyrediliyor. Dikkatiniz dağılabiliyor. Ama Lost gibi, Fringe gibi biraz daha içine girmeniz gerek, yatırım yapmanız gereken dizilerde insanlar ya kaydediyor ya download edip durdura durdura izliyor.
Bu arada Ulvi Koyuncu hattımızdaymış. Ulvi Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Ege.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi akşamlar Fahir ve Oktay. Konuğunuzun ismini bilmiyorum çünkü yayın başını kaçırdım.
Emrah Bey.
Emrah'tır Ulvi Bey.
Zaten onu bir gizem olarak program boyunca tutacaktık aslında Ulvi Bey. En sonunda açıklayacak. Peki Ulvi Bey, size hemen soralım. Nasıl bir televizyon izleyicisisiniz?
Ben aslında burada niye aradım? Böyle dizi sohbeti yapıyorsunuz. Bir diziye haksızlık yapıldığını düşündüğüm için ismi hiç geçmedi. Ki benim televizyon tarihinde bence en iyi dizidir. Six Feet Under. Hiç bilmiyorum kaçıncı evet. bölümde söz ettiniz. Evet bilmiyorum.
Yok
ama
valla
bahsettim. En başta bir bahsedecektik de orada ne oldu? Bir şey oldu. Bir aceleye geldi demek ki.
Yani onu ben dinleyemedim başta yayının başını ama Nip Tuck'ın da ben iyi bir izleyicisiydim. Fahir Bey'in dediği gibi aslında sonunda Cozut Masalar çok güzel bir diziydi ama Six Feet Under bence hem içerik olarak hem yaşam felsefesi anlamında çok derin bir diziydi. Yani bir filmde bile bulamayacağınız veya belli edebi eserlerde bulamayacağınız çok göndermelerle dolu, çok saygıdeğer bir diziydi. Ben finalini de çok beğenmiştim onun. Yani
evet, çok güzel bir diziydi.
Muhteşem bir finali vardı onun.
Her yönüyle çok şaşırtıcı, duygulandıran.
Bugün biz de aslında Lost'un finalini konuşurken Six Feet Under'ın finalini konuşmuştuk Ege ile. Yani bir şekilde o final sayesinde o diziyle vedalaşabilmiştik.
Evet, evet, kesinlikle.
Bir de Six yani, Feet Under...
Pardon Emrah Bey, şunu söyleyeceğim. Ben o diziyi izledikten sonra çok enteresan bir müzikle ve bir tipik bir jeneriği vardı, direkt kesti saya. Yani 5 dakika yerimden kalkamazdım açıkçası. Böyle vurucu bir şey vardı benim için. Çok, yani bilmiyorum, bana çok özel ve anlamlı bir dizi gibi gelirdi.
Kimle izliyordunuz Ulvi Bey diziyi?
Genellikle yalnız.
Ah yazık. Şimdi yalnız mısınız? Hayatta var mı birileri?
Yok. Bir eşim ve kızım var. Hatta eşim ara sıra sizi arar. Kızım da sizin Ali'nden bir yaş kadar küçük.
Aa, ne kadar güzel. İnşallah ileride beraber diziler seyretsinler Ulvi Bey.
Eşinizle izlediğiniz dizi var mı Ulvi Bey?
Zaman zaman Nip Tuck ve çizgi dizi olmasına rağmen South Park. Gerçi şimdi onları da izlemiyoruz ama.
Yani denk gelince mi televizyonda, yoksa şey mi?
Yok, ben televizyonda izliyorum çünkü benim internetten öyle bir indirme merakım yok açıkçası. Ben
nasıl direkt... bir merak zaten, öyle ben hiç duymadım internetten indirmek ne demek ya?
Tasvip ettiğimiz bir şey de değil zaten.
Yani şöyle söyleyeyim, yani DVD'lerini alıp böyle bir falan
değilim. Şimdi anladım. Zaten yasalara uyan bir vatandaş, aile babası adam.
Kesinlikle, %100.
Peki. Peki Ulvi Bey, eşinizin sevip sizin sevmediğiniz diziler var mı?
Yok aslında, o çok hele yani hiç öyle çok bağımlısı olduğu bir dizi yok. Sadece işte o Nip Tuck'tan o da hoşlanırdı. South Park'tan.
Nip Tuck'tan mı yoksa bağımlısı. Christian Troy'dan mı hoşlanırdı?
Christian Troy'dan ben hoşlanıyorum.
Peki sizin sevdiğiniz ama eşinizin sevmediği dizi var mı?
Benim sevdiğim. O genellikle şey, yani biraz daha böyle Dexter tarzı kanlı veya benzeri dizileri sevmiyor. Ben onların bağımlısı değilim. Dexter'ı çok izlemedim ama o tür dizilere karşı biraz soğuk.
İzleyin derim Ulvi Bey. Evet. Peki böyle yerli dizilere yaklaşımınız nedir?
Vallahi çok izlediğim bir yerli dizi yok. Yani eşiniz? Zamanlar Avrupa Yakası'nı denk geldikçe izleyebiliyoruz.
Eşiniz peki? Böyle
yok, onu da yok.
O da. Televizyon, o zaman televizyon sevdiğiniz uyuyor eşinizle sizin.
Aşağı yukarı evet. Yerli diziler konusunda %100 uyuyor. Hiçbir yerli takip etmiyoruz.
Televizyon anlayışı olarak peki böyle kafalar uyuşuyor mu Ulu'yla?
Yok, uyuşmuyor. Şöyle uyuşmuyor. Ben gerilim ne diyelim...
Korku mu?
Korku filmlerine yatkınımdır. O ise hiç haz etmez yani hiçbir zaman.
Ne yapıyorsunuz? Şimdi bizde de öyle bir şey var. Mesela benim de eşim korku filmini hiç sevmiyor ve izlemiyor da. Ama ben de çok seviyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl çözüyorsunuz bunu?
Eşim ya o saatte uyuyor. ya da ben fedakarlık yapıp izlemiyorum. Yani karşılıklı bir fedakarlık ama... yani izlemiyor o saatte ben izliyorsam öyle bir şey yapıyoruz ya da ben vazgeçiyorum.
Süper. İyi tamam yani sorun olmuyor o zaman televizyon.
Çok ciddi bir sorun olmuyor.
Harika o zaman. O zaman Melek yavrunuzu da öpüyoruz. Onun da ismini geçirmiş olalım burada. Uli Bey çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sağ olun.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
İyi akşamlar, hoşça kalın.
Şimdi bu yerli dizilere girmişken şunu da altını çizelim. Biz dizi piyasamız çok altın bir dönemini yaşıyor. Yurt dışında da galiba böyle bir şey var. Televizyonun altın dönemine girildi diye bir şey söyleniyor. Önemli Hollywood aktörleri televizyona döndüler eskiden.
Yalnız aktör de değil. Yazar, aktörler... yapımcı, kurgucu her neyse.
Evet, doğru doğru.
Televizyona göç ediyor şimdi.
Nasıl oldu o geçiş? Bir başlangıcı falan.
1990'ların ortası aslında. Six Feet Under çok önemli. 90'ların ortasına kadar belirli format var. Komedi, drama her neyse ve onda karakter çok fazla gelişmiyor. Yazarlar, yapımcılar, yönetmenler film yapmak istiyor. Bütün yaratıcı beyinler sinemaya göç ediyor. Özel kanal HBO ile beraber, yenilikçi bir kanal. HBO, Sex and the City, Sopranos ve Sopranos başlatıyor. Ve bunun için inanılmaz paralar vererek Amerika'da, Kaliforniya'da sinema okumuş yazarları, kurgucuları, görüntü yönetmenlerini kadrosuna alıyor. Ve kablo kanalı olduğu için sansür sisteminde, sansür konusunda da çok rahatlar ve karakterlerin üzerine yatırım yapabiliyorlar. Bununla, ondan sonra Six Feet Under geliyor. Ondan sonra zaten dizi bütün diziler tamamen değişiyor. Şimdi mesela geçenlerde bir istatistik okudum. Her sene sinema Kaliforniya'da sinema okulundan mezun olan öğrencilerin 15 sene önce %3'ü televizyona geçerken o rakam şimdi %75'e çıkmış.
Ama bu dizi dünyasının pastasının artmasının, daha doğrusu büyümesinden de kaynaklanıyor değil
yani,
mi?
Yani yumurta tavuk gibi yani, o kaliteleşikçe izleyici artıyor. İzleyici arttıkça daha da kaliteli
ama
oluyor.
Ama yine de sinema daha prestijli galiba. Yani Amerika'da da öyle.
O bayağı değişiyor. Yani
değişti şimdi, mi o artık?
Şimdi yani... mesela gene Meryl Streep'le bir röportaj okudum. Şimdi şey diyor, en büyük hayalim diyor bir dizide oynayabilmek diyor.
Ama o Meryl Streep. Yani sinemada zaten.
Bitirmiş zaten. Bitirmiş,
evet. Yalayıp yutmuş bir bir oyuncudan bahsediyoruz.
Oscar'ı kenara koyduktan sonra şey dedi, en büyük hayalim sirkte. Trapezlik falan da.
Evet yani. O,
bu arada Emrah'a sorular var. Twitter'da enteresan dinleyicilerimiz olmuş. Zeynep Tarkan şöyle demiş. Emrah Bey ne mezunu onu merak ettim. Bu analiz yeteneği sadece ilgiden mi yoksa eğitiminin bir katkısı var mıdır? İngilizce, edebiyat falan diyor.
Ben ODTÜ işletmeyi bitirdim aslında. Ve yani hani işletme eğitimine hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl bitirdiğimi de bilmiyorum. Ama ondan sonra işte doğrusu üniversite eğitimi istedim. Sosyoloji okumak istiyordum. Sonra ODTÜ'de o sıralar kadın çalışma programı açıldı. Ben biraz kadın çalışmaları, sosyoloji, popüler kültür karışık bir şey yaptım. Hatta tezim sinemada vampirler ve cinsellik üzerineydi.
Kaç yılında yazdın
92.
tezini? 92 yılında. O zaman
ondan sonra zaten gazeteci olarak çalışmaya başladım. 96'dan beri de.
Sarp Şekeroğlu şöyle demiş Lost'la ilgili. Benim arkadaş güzelce özetlemiş. 6 yıllık hikayeyi bir... tıpaca bağlayan zihniyeti kınıyoruz demiş. Bir dinleyicimiz daha Selin Kasten size çaya gelebilir miyim demiş.
Size derken Emrah Bey'e mi?
Bilmiyorum, onu anlamadım.
Forever herhalde bunca yıldır program yapıyoruz. Senin anından böyle bir mesaj aldık mı?
Vallahi hiç.
Almadık o yüzden.
Bize Emrah istediği büyük zaman ihtimalle çaya gelebilir, öyle bir sıkıntısı yok. Emrah Bey ne diyorsunuz?
Bana
çay?
Çok sevinirim.
Tamam.
ondan sonra Yasemin Hanım. Aslında bu iki şeyi arka arkaya okuyalım. Sen az önce şey yapıyordun ya. Diziye göre karakter tahildir. Murat Gürdal Akkoç, Battlestar Galactica 25 Mayıs 1975 benim burcum ne diye sormuş. Ondan sonra Yasemin Hanım da Cold Case ile ilgili var mı bir saptama? Bu arada bugün Ayva Çiçek açmış, söyledim yine tanımadığını sağ olun falan demiş Yasemin Hanım. Biz tanıdık, ondan söyledik zaten sabah programda şarkımızı.
İkizler Burcu değil mi?
İkizler Burcu oluyor. Yasemin Hanım'a ne diyorsunuz Cold Case ile ilgili? Cold Case dizisini izleyenler aşkta...
Ne tiptirler? Özellikle
polisiye izleyenler, polisiyenin standart formatı hiçbir zaman değişmez. Yani televizyonda her şey değişiyor. Polisiyenin formatı değişmiyor. Polisiye seven insanlar, bu CSI mantığını diziye takip eden insanlar daha tutucu, düzene uyan, düzenlerin çok değişmesini istemeyen insanlar. Ama biraz da heyecan arıyorlar. Ama çok da riske girmeden.
Kaçamak.
Cinayet olsun, çözülsün 5 dakika sonra.
Hmm. Ama normal bunu hayata döktüğümüz zaman nasıl? Yani normal hayatta da cinayet olsun, çözülsün yalnız diye değil herhalde. Nasıl?
Yani normal hayatta da şöyle, iş yerine geç kalayım, patronla kavga edeyim, öğleden sonra her şey düzelsin gibi. O kadar yani risk alabilen.
Lost'u için Lost başucu kitabı değil mi? Yanlış söylemeyeyim, evet, kitabın ismini. O çok güncel olmasa da öyle bir ürünüm var ama senin Lost'la ilgili fikirlerini nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onu da söyle. Veya bu finalden sonra yazdığın bir yazı var mı gazetelerde veya internet sitesinde yer almaya çıkacak
şimdi
olan?
Bir ilk izlenimlerimi yazmıştım. Bloğuma koydum, emrahguler.com. Buraya televizyon sinema hakkında başka yerlerde çıkan yazılarımı da koyuyorum. Bir de pazar günü akşam gazetesinin pazar ekinde tam sayfa birkaç tane ayrı ayrı Lost yazısı yazdım. Bu pazar. Onu sonra hafta içine bloğuma da ekliyorum.
Gazeteler seni aramadılar mı Emre?
Aradılar. Sabaha bir şey yazdım. Bu pazar.
Çünkü gazeteler bir gördüm ertesi gün.
Çıktı mı?
Pazar yani hepsi hafta sonu ekine. Hürriyet'ten sabahtan aradılar. SkyTürk'ten aradılar.
Çıkacak Kanal mı? Çıktı mı? Anladım. Bu pazar mı?
Çıkacak. Hepsi
bu
pazar.
Bu pazar çıkacak.
Pazar ya da cumartesi. Sabah pazar galiba.
Sorusu var. Şimdi ısrarla soruyor. Allah rızası için Emrah Bey'e Battlestar Galactica'yı sorar mısın? Merak ediyorum arkadaş. Ne düşünüyor hakkında? Bir ben mi seyrediyorum bu diziyi diyen Murat Gürdal Akkoç var. Bu arada...
Bir dakika bir şey söyleyeyim.
Oktay'ı mı anlatacaksın?
Yok. Sen anla söyle de benim Battlestar Galactica ile ilgili çok hoş bir anımız var. Bizim hoş bir anımız var.
Hoş anıları anlatmaya başladık mı programda?
Şimdi Lost ilk çıktı.
Ben keyifli olmadım.
Bana ilk Lost'u sorayım. Kim vermişti? İkinizden birisi. O zamanlar ülkemizde
Oktay daha vermiştir.
Oktay sen mi vermiştin?
Herhalde. Yok, sen. Bir sezondan sonra DVD'si vardı çünkü ben de onu vermiştim.
İki tane işte birinci ve ikinci sezon elime geçti. İşte ben seyrettim. Bir işte hasta mıydım neydim o aralar. İki sezon Allah dedim çok güzel diziymiş, şahane. Ay ne kadar güzel, çok mutlu olduk, hayatımıza neşe geldi diye. Ben de bunu etrafta artık arkadaşlara veriyorum. Tavsiye ediyorum işte oğlum var bakın veriyorum falan. Bizim işte ismi vermek. Şimdi vermeyeyim, bir arkadaşımız var böyle, o da şeydir böyle hani bilgisayar dünyasında son derece aslında hani Türkiye'de ilk internete giren adamlardan biridir ama yani o zaman öğrendiği bilgilerle hala 2010 senesinde de devam eden bir adamdır. Böyle biraz hani bilgisayar konusunda da muhafazakar da bir adam. Neyse bu izledi falan beğendi, sonra bir ay sonra falan adam şeydi böyle herkese de şey diye mesaj atmış. Nereden indiriyorsunuz falan demişti. İşte şeyin sitesinden falan Lost'u indirebilirsin diye söylemiştik. Şöyle bir mesaj geldi hepimize. Beyler, Battlestar Galactica'nın 1 ve 2. sezonları hazır diye herkese birer set Battlestar Galactica göndermişti. Fakat Battlestar Galactica yani o eski galaktik zamanda oynayan dizi vardı.
Evet, Cylonlular.
Cylonlularla. Belki de onun etkisi vardır. Ben yani bir türlü ısınamadım. Çok da anlamsız geldi. Çok affedersiniz. Murat Gürdal Akkoç mu seyrediyormuş? Hı-hı. Nedir? Siz de bir tespitte bulunur musunuz?
Ben mesela bir sürü yeni uyarlamayı sevmiyorum. Mesela Visitors'ı çok beğenemedim. Ama Battlestar Galactica için öyle düşünmüyorum. Yani o 1980'lerdeki versiyonuna bayılırdım. Ondan sonraki bir mini dizi oldu. Ona da bayılırdım. Bu yeni Battlestar Galactica'nın çok güzel bir şekilde yeniden yorumlandığını düşündüm. Yani o aynı mantığı, aynı heyecanı, aynı çatışmaları alıp günümüz politik, sosyal duyarlılıklara çok güzel uyarladılar. Hı-hı. Yani ben çok başından sonuna kadar çok etkilendim Battlestar Galactica'dan.
Onun finaline ne diyorsunuz diye de devam ediyor sorusu.
Bu, yani Murat Bey kendisi hakkında biraz yorum yapmanızı istiyor. Yani şimdi tekrar bir şey yazacak
aslında
diye.
Aslında Battlestar Galactica
izleyen adam nasıl bir adamdır?
İzleyen adam şöyle...
Benim söylediğim kere... adam şey bir adamdır, muhafazakar. Böyle biraz eski kafa o bildiğim bilgilerle ben gene günümüzde de idare edeyim. Yeniliklere çok açık olmayan ve enteresan kafası enteresan çalışan bir adamdır. O yüzden belki de o bana bunu aslında şey yaptığı için
tersi,
kabul etmedi bünya.
Bu yeni Battlestar Galactica'da hoşlanan insan progresif insan. Senin dediğin gibi genelde ilkini sevenler ikincisine tutucu davrandı. Bundan hoşlanan insanlar bir kere ön yargısız. Yeniliğe açık. Artı oradaki politik, sosyal, etnik, çeşitliliğe yönelik, kültürel çeşitliliğe yönelik o mesajları kabullenen bir insanda sosyal duyarlılığı var. Hmm. Büyük bir ihtimalle beyefendi herhangi bir sivil toplum kuruluşu için çalışıyor. CHP kurultayına gitti eğer Ankara'daysa.
Yani genel olan bitenlerle ilgili eskide kalmamış.
Artı büyük bir ihtimalle de aktif bir yanı da var.
Aşk hayatı nasıldır sizce böyle bir erkeğin?
Evli. Büyük ihtimalle evli diye bağlayalım Ebru.
Oradaki...
Büyük ihtimalle evli ve mutlu diye bağlayalım. Eşi de dinliyor olabilir.
Karısı da güçlü bir kadın figürü olabilir.
Evet.
Hatta
çok güzel.
Ondan daha da güçlü olabilir değil mi?
Büyük ihtimalle öyle.
Tabii canım.
Güçlü kadınların etkisinde kalan bir yapınız var Murat Bey.
Bugünkü sohbette ben şeyi anladım. Şimdi Fahir'i yıllardır tanıyoruz, konuşuyoruz. Biz mesela Lost'u izlediğimiz günün ertesinde çok da anlaşılabilecek aslında bir şey. Maçı bitmiş maçın ardından nasıl saatlerce konuşmayı seviyorsak biz de dizinin ardından konuşmayı seviyorduk. Fahir aynısını ben kızımda gördüm. Mesela arabada giderken o arka koltukta oturuyor. Biz anneyle bir şeyler konuşmaya kalktığımızda diye bir hareketi vardı. İlgi onda olsun diye, anlamadığı şeyleri konuşmayalım diye. Aynısını Fahir de yapıyordu. 35 yaşında bir adam olarak.
Ama ben onu önce arkadaşlara dedim. Yani şimdi ben dedim ki arkadaşlar ne olur Lost konuşmayın. Çünkü hani bir de kendini dışlanmış hissediyorsun. Orada üç tabii başka konularda tabii Lost'u konuşun. Evlerde buluşun, birbirinize gidin, orada buluşun, konuşun. Hiçbir itirazım yok. Ama diyorum ki arkadaşlar üçümüz beraberiz. Bakın ne kadar başka şeylerde konuşabilecekken bunlar Lost konuşuyor. Sen dışarıda hakikaten affedersiniz böyle iri baş hayvan gibi bakıyorsunuz böyle ve hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bir noktadan sonra hani bir iki dahil olmaya çalışıyorsunuz. Oradan püskürüyorsunuz. İyice bir rencide olmuş, itilmiş, hırpalanmış, onuru gururu kırılmış hissediyorsunuz. Ben bunu arkadaşlara dedim ki arkadaşlar yapman etmen konuşman dedim. Onlar öyle yaptığı zamanlarda da bir süre sonra rahatsızlık vermek suretiyle ortamdaki o atmosferi bir bozarsam en azından konuşmazlar diye düşündüm. Yok, bunlar tamamen bilinçli tercih ve 3,5-4 yaşlarında geçirdiğin bir takım olayların etkisi.
Ben şeyi fark ettim ama Fahir'de gerçekten de hayatında bir dizi bağ kuracak insan eksikliğini fark ettim. Maalesef bu olsaydı aslında en uyduruk dizi bile.
Ankara'da Sudex hayranları var.
Kimle seyrettiğin önemli. Ne yani bir bazı şeyler vardı yani o çok değerli olmasına da gerek yok. Böyle bir kimle paylaştığın önemli bazı şeyleri. Dünyanın en güzel filmi tek başına seyrettiğinde anlamsızdır da sevdiğin insanı seyrettiğin zaman farklı bir
veya
şey.
Veya bir filmi seyredersin çok zevk alırsın sonra aynı duyguları hissedeceğin biriyle sevdiğin biriyle tekrar izlemek istersin o kişinin gözlerine bakarak. Yani benim şey arkadaşım var Harry Potter'ı okumuş bitirmiş. Bir başka arkadaşına Harry Potter okurken izleyen arkadaşım var benim. Yani acaba ne hissedecek? Şu sayfaya gel. Kaçıncı sayfada bakayım? Ha tamam. Deyip hikayeyi bilip tekrar karşısına geçip gözüne bakan adam.
Gençler çok fazla dizi izlemiyor bile. Yani hayatlarında o kadar çok drama var ki o kadar her şey yeni. Her şey yeni bir deneyim. Hı-hı. 30 yaşın üstüne geldiğinde insan hayattaki deneyimler tek düzeleşmeye başlıyor. İnsanlar azalıyor. Yani yeni dramalara, yeni deneyimlere ihtiyaç var. Onun için dikkat ederseniz televizyon izleyeceğin çoğu 30'un üstündedir.
Doğru. Bir taraftan da şey de değişiyor. Artık bahsediliyor işte televizyondan bir şey izleyen neredeyse kalmayacak yakında. Bilgisayar monitöründen veya cep telefonundan izlemeye başladılar insanları. Ben ilk cep telefonu dizimi geçtiğimiz hafta bir İstanbul yolculuğunda tamamladım. İşte bir 6 saat gidiş 6 saat gelişte. Bir
sen Twitter'laştık.
Evet bir Emrah Lost'u seyrederken o otobüs yolculuğunda.
Ben Kamil Koç'ta o sırada Antalya'ya gidiyorum.
Ben de İstanbul yolculuğunda özel bir otobüs şirketinde bir diziyi başlayıp bitirdim. Hakikaten telefondan da izleniyormuş. O ortaya çıktı.
Zeki benim durumum daha ilginç. Otobüse bir bindim. Karşıda televizyon ekranı var. 100 tane falan film var. Neyse. Fakat şeyi fark ettim. USB girişi var. Bilgisayarımı çıkarttım. Telefonumdan Turkcell'e bağlandım. Lost'u indirdim.
Özel bir iletişim.
Afyon'a kadar Lost inmişti.
Özel bir şey, ilimiz.
Özel bir ilimizde. İlimize kadar Lost inmişti.
Bütün markaları söyleyip Afyon'a itiraz etmemiş de bir garip oldu ama neyse.
USB'ye çektim ve onu izledim.
Kabul etti mi?
Yani inanamadım gerçekten.
Fail. Sorun anlaşılmadı galiba.
USB'yi kabul etti mi?
Dünya.
Peki, yani bu ne değişik olacak? Bir izleme alışkanlığı da var artık.
Tabii canım böyle... var.
Saat 8 oldu televizyonun karşısına geçelim de bitiyor. Bir taraftan yapımcıların, yayıncıların buna da kendisini hazırlaması gerekiyor. Böyle.
Evet, tabii.
Ben mesela Battlestar Galactica'yı çocukluğumdan çok severek izlediğim bir seriydi, diziydi. Sonra tekrar başlayacak işte şu kanal verecek diye söyleyince şey oldu. Çok heyecanlandım. Ve ilk bölümü başlamadan önce geçtim televizyonun karşısına. İlk bölümünü baştan sona izledim. Ah dedim tamam ben dizimi buldum. Ondan sonra radyoya gittim. Akşam Battlestar Galactica'yı izleyen oldu mu falan diye böyle bir sordum. Baktım pek kimsede o kadar bir heyecan yok radyoda. Sonra da yani o heyecan olmamasından dolayı değil ama tamamen televizyonda olmasından dolayı takip edemedim. Yani öyle bir televizyon izleme alışkanlığı da gerçekten şey oldu.
Aynı şey bende Pacific'te oldu. Değişti. Ben, The Pacific diye hani şey daha gösteriyorlar aylar öncesinden. Dedim Allah dizi geliyor falan. Hani bekliyorum ki aynı temenniler içerisinde hani bu arkadaşlar da dizi seyreder ama hani seyreder herhalde. Savaş filmi falan diye bakmazlar sadece. Çünkü orada biraz daha alt metinler var falan diye düşünüyorum. İşte ilk bölümünü bir izledim. Arkadaşlara sordum. Bir cevap alamadım. Falan diye bir şeyler söylediler. Neyse bütün bölümler. Ben oturdum hepsine. Amerika'da bir arkadaşım var. O internet üzerinden bana yolluyor. Orada daha önce yayınlanıyor. Ondan sonra o şeylerini DVD'lerini şey yapıyor. Alıyor gidiyor.
Senaryosunu gönderdi.
Senaryosunu gönderdi canım. DVD'si dedim ki yani, tabii oradan sahnelerde çekilmiş legal fotoğraflar. Oradan gönder. Ondan okuyorum falan. İnanılmaz. Gerçekten çok güzeldi. Bir mini diziydi. Çok da güzeldi. Ama bunu da mesela paylaşacak adam bulamadım. Hepsini bilgisayarda otur. Köz köz tek başına seyret. Acı kendi haline. Çok güzel bir tespit ekenin yaptı. Benim bir şekilde bunu paylaşacağım. Yani sevdiğim dizileri paylaşacağım bir ortam. Ya da birileri beni elimden kolumdan tutacak artık. Yani benim sizlerden başka kimim var? Emrah'ı da tanıdım ben bugün. Çünkü ilk kez Emrah'la bugün karşı karşıya geliyoruz. Daha önce sanki kendisine tavır alıyormuş gibi. Kendisi bir sabah programımıza geldiğinde ben gelmemiştim.
Evet doğru.
Çok rahatsızdım biliyorsunuz. Felaket ateşler içerisinde yatıyordum. Sanki kendisine tavır yapıyormuş gibi oldu. Hiç alakası yok. Sen de bana yardımcı olursan.
Ben istediğin diziyi izlerim seni. Pasifi bile izlerim.
Ben izledim. İzlemediğimiz bir dizi olursa daha da güzel olur.
Şimdi başka bir şeye de geçelim. Bu arada Emrah drama. Nasıl? Aslında bir kurgu roman da yazmaya başladı. Roman diyeceğiz ya. Roman. Kurgu roman demeye gerek yok. Tam anlamıyla bir roman yazmaya başladı. Ben şeyi sordum teneffüs sırasında. Acaba niyet var mı dizi yazmaya diye. Dizi olabilecek bir şey de yazıyor Emrah. Gerçi çok içeriğine girmeyeyim şimdi yarım romanın hakkında.
Mevlana ve Şems'in aşkını bir Amerikalı bir kadının bakış açısından.
Yalnız o...
Daha tutan, yazılım bilmiyorum tutan. Ama.
Ve de İngilizce yazıp Türkçe'ye çevirmen lazım. Evet. Durumda var. Ben az önce Fahir Allah dedi ya şimdi güzel dizi Allah diye. Sen İngilizce de yazıyorsun.
İngilizce de yazıyorum.
Daha hakimsindir bizden. İngilizce'de Allah diye bir sevinme yok değil mi? Bizim sevinmemiz Allah diye oluyor. Ben onu fark ettim de bizim kız biraz çizgi filmlerin etkisiyle yey diye bir sevinme başladı onda. Ama bir yaştan sonra şey diye seviniyorsunuz. Allah diye seviniyorsun.
Niye şey var ya işte çevirilerde hep öyle oluyoruz. Aman tanrım falan diye bir sevinme yok mu?
Yani ama sevinmedi mi? Şaşırma. Şaşırma ve üzülme.
Vücut dilim şaşırttı. Yani
anne zeytinyağlı taze fasulye yapmış.
Allah.
Öyle işte yemeğe Allah diye seviniyorsun.
İngilizce söylesen.
Oktay, your mother make him make him mi?
Ya ona sevindim doğru.
Have you ever eat meat? Mesela.
Bizim sevindiğimiz Allah diye değil mi? O yey, heyo falan diye bir şeyimiz yok aslında.
Bu yaşadığımız dönem itibariyle alakalı da geçmiş yani.
Niye canım ben hep öyle Allah.
Çocukken yuppi diye sevinmiyorduk ki biz yine.
Çocukken de Allah diye seviniyorduk. Biz de seviniyorduk.
Ben mesela 2 yaşında ayya diye böyle sevindim hatırlıyorum yani.
Öyle bizim şeyimiz yok. Aslında çeviri Türkçesiyle biraz konuşmaya ye oley be falan diye oley bir acıklı bak. Bir şey var. Oley be diyen insanlar var da kalmadı herhalde onlar. Onun yerine bir şey geldi mi?
Ben geldi tabii.
Oley ben bir saat öncesine kadar diyordum senin.
Oley yerine şey geldi. Televizyon dizilerinde de görüyoruz Aşk-ı Memnu'da. Neredeyse çak yapmak. Biliyor musun sen onu?
Hayır.
En son bu anayasa görüşmeleri sırasında galiba ilk bu gazetelere düştü. Çak yapmak. Çak yapmak vardır ya Fahir.
Çak çak çak.
Şu hareket. Dinleyicilerimizin de gözünde canlanmıştır. Bu hareket Aşk-ı Memnu dizisinde de neredeyse çak yapmak olarak üzerinde literatüre girdi. Televizyon dünyasına da girdi.
Yani şey zannediyordum işte bu çak yapmak bitti. Hani bir dönem çak çak çak çak diye böyle bir dönem vardı. 90'lar 80'lerin sonu 90'lar falan 2000'lerde bu bitti çakmak falan diye öyle bir şey olmadı. Çak çak falan diye. Hani bunu belli dönemlerde espri anlayışını alanlar ve sonra üstüne bir şey koyamadığın zaman var olanları kullanıyorsun ya. Yani 30 yıl önceki esprileri de yine kullanıyorsun. Hani bakıyorsun yaşlı başlı adamlar işte gençleri görünce şey diyor. Vay gençler bunlar sen çak bakalım genç falan diye yapıyor diye düşünüyorduk. Ama hiç alakası yokmuş. Yani memleket çak yapma noktasına gelen tabii adamlar canım, da dolu.
Hakikaten. Öyle doluymuş.
Peki. Yani o şeyde Aşk-ı Memnu'da da bunların aslında paralel evrende çak yaptıkları söyleniyor. Orada neredeyse çak yapmış falan gibi.
24 Haziran'da her şey açıklanacak diyorlar.
Şimdi ne tip Türk dizileri? Ben şimdi Lost'la ilgili aslında bir yapımcıyla zamanında konuşmuştum. Türkiye'de TRT içinde şu anda özel kanallar içinde dizi çeken bir yapımcı şey demişti. Bir şey yok ki demişti. İşte ada, yürüdükleri yollar belli. Hani biz ne diyelim işte Iron Man'i veya işte en son dünyanın 2012 vardı. Dünyanın alt üst olduğu film. Hadi onu milyon dolarlık bir bütçe lazım. İşte şehirlerin alt üst olduğu, işte yolların uçtuğu, yanardağların patladığını çekmek için, ama Lost gibi bir dizi için aslında büyük bir maddi şey gerekmiyor. Bir şeylerden kısarsan o yani, insan hikayesini aslında yazabilirsin.
Peki öyle değil ama biliyorsun sen de. Yani 121 bölüm toplam 80 ayrı mekanda geçmiş.
Tabii yani ve şimdi
son 10 yılın en kalabalık
kadrosuymuş.
Yani ilk başta da ben şey düşünmüşüm, ıssız bir ada. Bu karakterlerin bir kısmı da ölecek. Daha ne kadar götürebilirler? Aynı şey düşünmüşüm. Mekan kısıtlı zaten. Hani kolay olacak. Karakterler kısıtlı. Öyle olmuyor. Yani 25 ülke yapmışlar Hawaii'de.
Hawaii'de 25 ülke yapıyorlardı.
Geliyor müşterileri için.
O Hollywood'daki standartların bazı şeylerin altında olduğunda da kabullenebiliyorsun. Yani işte 25 ülkede geçmeyen işte 10 tane Türk bir adaya düştü. Hepsi Türkiye'nin değişik yerlerinde. Veya Türkiye'de aynı şehirde geçmiş hikayelerini izlesen gene de kaldırdın. Güzel bir hikaye olduktan sonra, ama o hikayeyi yazacak bir durumumuz mu yok acaba Türkiye'de? Ben onun biraz karamsarlığına katılıyorum, kapılıyorum. Her şey para değil aslında. Biraz yaratıcılık da var. Yani Lost'taki oyuncuların aynısı, ki onlar çok tecrübeli oyuncular da değil.
Özellikle yazar konusunda beyin göçü var Türkiye'de. Yazar yönetmen. Yani yurt dışında, Batı Avrupa'da, İtalya'da, bir de Amerika'da sinema televizyon okumaya giden, edebiyat okumaya gidenlerin rakam hatırlamıyorum ama 4'te 3'üne yakın o gittiği yerde kalıyor. Yani Türkiye'de çünkü yaratıcı bir şeyden para kazanamıyorsunuz ya. Hı hı. Yani burada yapamayacağını biliyor. Yani toplumsal olarak da saygı duyulan bir şey değil. Gittiği yerde kalıyor. Maalesef yani, durum öyle.
Halbuki yazar ve şey çok önemli. İçerik çok önemli. Yani tam yönetmen, yapımcı, işte teknik, teknoloji de çok önemli ama rahmetli Erol Mutlu'yu bir kere daha anayım ben. Buradan iletişimdeki Profesör Doktor Erol Mutlu İletişim Fakültesinden. Onun uzmanlık alanı doğrudan sinema değildi ama sinema hakkında şöyle bir görüşü vardı. İyi bir kötü bir senaryoyu dünyanın en iyi yönetmeni güzel bir film haline getiremez. Ama iyi bir senaryoyu ortalama bir yönetmen dünyanın en güzel filmi olarak seyirciye sunabilir diye bir yaklaşım vardı. O yüzden senaryo ve konu, içerik çok daha önemli, ki rahmetli Erol Mutlu'nun sevdiği film de Polis Akademisi'ydi. O ayrı ama yani ben çok seviyorum Polis Akademisi serisini diye. Öyle de çok güzel bir adamdı. Yani o yüzden şey çok önemli. İçerik ve yazılan işte senaryo.
Yani bir de çok
şey,
tek düzelik var. Yani şimdi o göçten bahsettim ya, hani Boeing göçün Avrupa'ya, Amerika'ya gitmesi. Tam tersi bir de şöyle bir durum var. İçte de şöyle bir durum var. Şu an sinemacıların, şu andaki sinemacıların, senarist ve yönetmenlerin çoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden İstanbul'a gelmiş olanlar. Onun için bütün bu filmlerde İstanbul'da varoluş problemleri yaşayan 40 ile 50 yaş arasındaki adamların problemlerini izliyoruz. Hı hı. Yani evet, hani Mutlu Burjuva diye bir şey yok bir kere. Onların hepsi Avrupa'ya gitmiş. Yani hani onun için Avrupa Yakası gibi bir dizi olmuyor. Ya bunalım oluyor ya tamamen fantastik bir şey olması gerekiyor.
Evet. Doğru. Evet, o doğru. Aslında o çok altı çizilen de bir şey. Zenginler ahlaksız ve mutsuz hayatlar sürerler. Bizler daha farklıyız gibi bir mesajı da var. Ama hiç zenginliğe özenmeyin. Hiç o ailelere özenmeyin. Onlar sizi şey bozar yapıyor. İşte onların hizmetçileri, şoförleri, esas dostluğu, sıcak aşkları onlar yaşıyor gibi bir inceden mesaj.
Peki önce sinemada da aynı şey var o. Yani bu şeyde çarkın dönmesi için.
Biraz değişmeye başladı. Çünkü artık sinemada küresellik denilen şey sinemaya girdi bir kere. Türkiye'de de girdi. Mesela geçtiğimiz 2 sene içinde bir Amerikalı, bir İngiliz yönetmen Türk filmi çevirdi ve gayet Türk karakter, yani Türkiye'den karakterler, Türkiye'den hikayeler. Ve bu ekiplere bakıyorsunuz, işte artık böyle uluslararası festivallerde atölyelere katılıyor. Orada eğitim görüyor. Teknik ekipten yaratıcı ekibe kadar bir şey var. Yabancılaşma var, uluslararasılaşma var. Hani o da biraz yansımaya başladı. Düzgün filmler var ama asıl bizim mesela ödül ismi duyulan ve izlenmeyen yönetmenlerimiz var ya, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu gibi. Hı hı. Maalesef bunların filmleri izlenmemesinin mantığı gerçekten dediğim gibi, yani çok kısıtlı bir insan tipine çok kısıtlı bir formatta anlatıyor aslında. Yani inanılmaz görüntüler, inanılmaz diyaloglar, çok güzel oyunculuklar oluyor. Hı-hı. Ama herkesin özdeşleşebileceği bir hikaye olmuyor. İçine Hı-hı. giremiyorsunuz. Öyle problem var.
Evet, maalesef ben de...
Yani iyi vakit geçirmeyi, eğlenmeyi, hani eğlenceli bir şey anlatmayı nedense böyle biraz düşük görüyor. Hı-hı. Türkiye,
Türkiye'de evet. Türkiye'de her şey de öyle, evet.
Yani edebiyatta da öyle. Yani devamlı bir sorgulama, bunalım.
Şöyle bir rahat okunacak şeylerimiz, rahat izlenecek şeylerimiz yok. O televizyona hafif biraz kayda hafife alınıyor gerçekten evet. de. Bir Lost şarkısı daha dinleyelim isterseniz. Ondan sonra popüler kültürün diğer öğeleriyle sohbetimizi süsleyelim. Suat Sayın adanın gizemlerine yeniden bir ışık tutuyor.
Ada sahillerinde bekliyorum yarim seni. Seriyan istiyorum her zamanki yerimde bekliyorum beni şadet şadiye başın için nerede o mis gibi leylaklar sararıp solmak üzere yapraklar bize mesken olunca topraklar beni şadet sevgilim başın için. Her zaman sen yalancı ben kani her zaman orta yerde bir mani her zaman sen yalancı ben müştak beni şadet şadiye başın için gide gide gitmez oldu dizlerim ağlamaktan görmez oldu gözlerim vefasıza geçmez oldu sözlerim beni şadet sevgilim başın için.
Hem çok benzer hem çok başka. İnsanoğlu bir alem. Her salı, her perşembe 14.30'da Radyo 1'de.
...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Emrah Güler bugünkü konuğumuz.
Öyle kolay kolay da konuk olmayan bir program olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.
Evet hakikaten.
Sayılır bir elin parmaklarına geçmez.
Geçmiyor, daha bir elin parmaklarına da ulaşmadık herhalde.
Olmamış olabilir, evet.
Biz ben de bunu düşündüm yalnız gerçekten. Onur duydum, teşekkür ediyorum bu tekrar.
Estağfurullah, biz şey duyduk, o dedeniz ben duydum.
Duyduk da nerede duyduğumuzu tam hatırlamıyorum.
Arkalardan bir mırıltı olarak geldi. Şimdi Lost'tan bahsettik, dizilerden bahsettik. Dizilerin şu anda hayatımızda tuttuğu yerden ve dizilerin döneme göre nasıl değiştiğinden bahsettik. Biraz popüler kültürün diğer unsurlarından bahsedelim. Sen popüler kültür hakkında yazıyorsun. Neler ilgisini çekiyor insanların? Yani sonuçta sen kendi ilgi alanlarında yazıyorsun ama herhalde okuyucu profilinde tahmin ediyorsundur. Ne gözde oluyor ve bir şeyin tutup tutmayacağını tahmin etmek senin için kolay mı? Böyle daha analiz yaparak yaklaştığın zaman.
Bir şeyin tahmin edeceğini tutmak zor. Bence o hiçbir zamanda olacak bir şey değil. Yani onun formülü olsaydı Tom Cruise, Julia Roberts'ı alalım, bir filme koyalım, şunu yapalım derdi. O hiç belli olmuyor. Fakat neyi tutmayacağı artık anlaşılabiliyor. Çünkü bir şey tuttuğu zaman bu şarkı olsun, film olsun, kitap olsun Harry Potter gibi o formül tuttuktan sonra hemen onun bir taklidi oluyor. Ya da hani belirli şeyleri alıp flash forward, çakma lost olarak çıktı. Hı. Hani bunu tutmayacağı başından belli. Yani izleyici bir şekilde içgüdüsü olarak taklit olanı reddediyor. Öyle bir şey var. Yani ama şeyi anlamak imkansız. Yani neyin tutacağını gerçekten.
O yani herhalde
popüler kültürün de heyecanı o biraz aslında.
Hani Hollywood'daki bu devlerin de bildiği bir formül yok.
Yani mesela ben
büyük hataları biliyorlardır ama tutmayacak şeyi bilebiliyorlar mı acaba?
Belli şeylerden kaçınıyorlar. Zaten onun için Hollywood sistemi var. Hollywood sistemi çok net. Tutmayan şeyi zaten doğrudan sistemden eliniyor. İkinci zaten bir şans vermiyor.
Evet.
Aslında onunla ilgili çok büyük hatalar da var. Mesela işte Türk izleyicisinin böyle flashback'lerden falan kafasını karışacağı hep söylenirdi bugüne kadar. Ama işte Ezel tutan bir dizi oldu mesela. Bazı şeyler doğru yapıldığında oluyor. Amerikan yarışmaları Türkiye'de tutmuyordu diyorlar. Doğru yapıldığı zaman işte bu var mısın yok musun? 3 saat boyunca izlenen bir yarışma programı olarak hayatımıza girdi. Yani o programın orijinalini yapan adam herhalde 20 dakika mı 25 dakika mı hangisi daha uzun izleyici ilgisini dağıtmayalım falan diye düşünürken Türkiye'de 3 saat izlenebiliyor. O garip bir şey, bir kimya yakalamak ama işte doğru sunucu, doğru zaman, doğru yaklaşım falan gibi etkileri de var. Müzikte de benzer şeyler oluyor hakikaten.
Bir de Türkiye'de şöyle bir durum var ya, izleyicinin yani ortalama insan demek, yani ortalama olarak düşünürsek çok fazla okuyan, çok fazla kafasını meşgul eden, çok fazla konsantre olan insan tipi değil ortalamayı düşünürsek. Biz Amerikan popüler kültürü, İngiltere'de de bu şekilde ortalama izleyicinin biraz üstünü norm olarak alıyor. Bu da demektir ki standartı biraz yukarı çekiyor her zaman. Müzikte de bu, sinemada da öyle, televizyonda da öyle. Türkiye'de biraz ortalamanın seviyesine inme durumu var.
Hatta orta seviyenin biraz daha da altında herkese ulaşsın.
Kolay mı acaba? O yüzden mi? Yani algılanması yani, ve tutması kolay mı?
Şeyi çok merak ediyorum. 1990'larda bu Kral TV yeni çıktığı zaman hayranlıkla izlerdim. Ben o zamanlar Türkçe CD alırdım. Tarkan yeni çıkmıştı. Candan Erçetin nasıl keşfettiğimi hatırlıyorum. Heyecanlandığımı hatırlıyorum. Şimdi ben yani Kral TV açtığım zaman sinirim bozuluyor gerçekten. Moralim bozuluyor. Yani o kalitenin düşüşüne inanamıyorum. Yani TRT zamanında tekel olduğu için eleştiriliyordu belirli sebeplerden dolayı ama şimdi şeyi fark ediyoruz. İşte demin saydığım diziler tekel olmasına rağmen bir şekilde de seviyeyi yükseltiyormuş. Şimdi inanılmaz bir çöplük televizyon, Türk televizyonu. Ya bu yarışma programlarından reality programlarına, dizilerine, yani her zaman genelliyorum burada. Hı hı. Her zaman bir iki tane iyi şey tabii ki var. Fakat haber programlarından hiçbir şey izleyemiyorum ben artık. 4-5 yıldır.
Biz geçen gün fark ettik. Bu en son işte Metin Uca Pasaparola beğenin beğenmeyin bilmiyorum ama soru sorulan tek şey
yarışma programı.
Bilgi, evet. Bilgi sunulan, bilgi verilen, hani sorunun kalitesinden falan bahsetmiyorum. Yarışma formatından, Metin Uca'dan da bahsetmiyorum. Tek yarışma programı. Yok çünkü. Yani ama eskiden ilk yarışma programları hani soru sor cevap ver. Çok en klasik
evet
şeydir. Yani o aynı yozlaşmanın da göstergesi belki de. Yani, peki şey, senin tezin konusundan da bahsedelim biraz. Bu vampir neydi tezinin tam konusu bir daha?
Vampir romanlarında cinsellik.
Vampir romanlarında cinsellik. Peki sinemada vampir
cinselliği bir kenara atacak olursak biraz bize vampirlerden yok bahseder misin?
Yani bu sinemada en son dönemde vampir teması üzerine çok şey oldu ya, diziler de çıktı.
İnanılmaz vampir dizileri var şu anda.
Bu belli miydi mesela? Yani
vampirler inanılmaz ya, 150 yıldır devamlı
gündemde.
20 yılda bir hortluyor.
Ha öyle
toplumsal
mi?
Toplumsal olarak çok inanılmaz bir sembol. Çünkü bunlar ölü yaratıklar.
Evet.
Hiçbir şekilde fiziksel olarak vücutları işlemiyor. Ve onun için istediğiniz yöne yoğurabiliyorsunuz. Vampir romanları ilk çıktığında aydınlanmayla beraber çıkıyor. Feodal sistem var. Onun için bütün vampirler kont, lord, aristokrat, fakirin kanını emiyor. Orada ekonomik bir sembol var. Toplumsal düzen değiştiği zaman vampirler de artık şehirlere taşınmaya başlıyor. Onun için 1930'lardaki vampirler yeni şehre taşınmış, köyden gelmiş, çiftlikten gelmiş vampirler. Feminizmle beraber kadın vampirler ortaya çıkıyor 1970'lerde. Eşcinsel hareketle beraber homoerotik vampirler çıkıyor. İşte Lestat, Louis falan. Hı hı. Şimdi yepyeni bir sistem var. Mesela işte True Blood'dan bahsediyorduk ya. Bu bir aslında roman serisi. 9 romanlık bir seri. True Blood'da şöyle bir hikaye var. İşte Japonlar sentetik bir kan geliştirmiş. Hı hı. Bu nedenle artık vampirler insan kanı içmiyor. Onun için de tarihte ilk defa topluma karışabiliyorlar. Fakat Amerika'da kilise çok kızgın.
Yani
vampirler topluma karışmasını istemiyor.
Bizi öldürmeyecekseniz bizim için bir mahsur yok. Aynen. Gece dolaşırken şimdi gürültü yapmayın yeter gibi bir
aynen
şey oldu.
Yani bu kültürel çeşitlilik şeyi modeli kilise, şimdi yani kilise. Müslümanlar, Hristiyanlar falan gibi oldu. Yeni toplum
dinsel modifler girdi işin içine.
Biraz evet, dinsel, etnik farklılıklar.
Kilise kızgın.
Kilise kızgın. Kızgın olması... Liberaller kilise topluma karışmasını istemiyor. Günahkar olduğunu düşünüyor. Liberaller topluma karışması gerektiğine inanıyorlar. Vampir insan aşkı hala tabu. Ama o da yeni yeni yıkılmaya başlıyor. Vampirler evlilik hakkı istiyorlar. İlk Vermont'ta oluyor. Yani Amerika'da eşcinsellerin ilk evlendiği eyalet olduğu gibi.
İnsanla vampirin
evlenmesi. İlk insan vampirin evlenmesi, evet.
Ama şimdi o da birazcık şey değil mi? Vampirler ölümsüz. Bu kız Jayce. Tamam, evlendiniz. Adam zaten mesela bakıyorsun 30 yaşında zımba gibi. Yani şimdi kadın vampir diye diyelim. Tamam, kadın vampire bakıyorsunuz. 30'lu yaşlarının başında. Haza hanımefendi.
Adam pimpon oluyor.
Adam şimdi ilk başta alıyor. Zımba gibi bir adam. Sonra 30-40 yıl sonra hakikaten suratına bakılacak hali kalmıyor yani kadınla yan yana kıyasladığınız zaman.
Gerçek hayatta da 3-5 sene içinde göbekli bir adama dönüşüyor insanlar.
Yani gel, o da var ama.
Kadın vampir olmasa da gene...
Hadi o bitti gözüküyor. Hop bir daha bir ikinci tur. Hop bir daha yani yüzlerce yıldır da bu da yani insanda bizim bünyemizi çok da kabul edebileceği şeyler değil bu kadar. Yani kadın mesela 400 yaşındadır. Başından 220 tane evlilik geçmiş yani.
Belki vampir SSK'sını yaptırmış zamanında.
Ama karısının kocası
birikimi var belki.
Kocasını da vampir yapıyor yaşlanmadan.
Ha, yapabiliyor değil mi? Tabii, öyle tabii. Bir özelliği var. İstediğin yerine yoğrulması bu olsa gerek.
Büyük tabii. Bir aşksa vampir yapıyor.
Tamam işte. Çiftin diğer eşin şeyi rızasına
öyle,
göre.
Aynen öyle.
Türk vampir hikayesi var mı?
Yazmayı düşünür müsün?
Şöyle aslında Türkiye'de vampir kültürü Osmanlı'da var. Mesela ilginç bir şekilde. Ya, vampir efsaneleri genellikle volkanik bölgelerde var. Onun sebebi New Orleans'ta ya da suyun altındaki rakım olarak suyun altındaki bölgelerde var. Çünkü ölüyü gömdüğün zaman yukarı çıkıyor. Onun için Santorini adasında var. Romanya'nın belirli bölgesinde var.
Hollanda.
Hollanda'da olması gerek yok.
Yani hemen bozdum hemen. Aslında bir gerçek olaydan bahsediyoruz. Gömüyorsun.
Gömüyorsun. New Orleans'ta mesela mezarlıklar dikey. Ölüler çünkü yukarı çıktığı için... New Orleans'ta onun için bir sürü vampir efsanesi var.
Gerçekten dışarı çıkması başka bir yorumlanıyor.
Tabii canım.
Yani Türkiye, Anadolu ve Osmanlı çok geçiyor. Şöyle çünkü şeyde bütün vampirler özeniyorlar Osmanlılara. Öldükten sonra çünkü hepsi beraber gömüldü. Kendi arka bahçesine gömülebiliyorlar Osmanlı kültürüne göre. Hı. Hani onlar mutlu çünkü öldükten sonra gidiyorlar başka mezarlığa gömüyorlar Batılılar. Osmanlı'da adam öldükten sonra gene mülk kendinin kendi bahçesine gömülüyor. Orada yaşayabiliyor.
Fakir vampir var mı peki?
O kadar yüzde de bir şey yapamadıysa ben o adam fakir.
Ama yani bizim gördüğümüz
diye.
Vampirliğinin başında
ama ya,
da fakir olan.
Ama dediği doğru. Fakir başlayabiliyor ama sonunda mutlaka zengin
oluyor. Kafası çalışmıyor.
Ama yani yeni vampirliğe yeni başlayan vampir de zengin. Gayet durumu aileden zenginim ben diye açıklıyor. Yani kötü böyle pespaye bir vampir hatırlamıyorum ben şeyde. Ruhundan ve şeyinden ruhsal durumundan bahsetmiyorum da maddi olarak da var.
Durumu var her zaman.
Şöyle düşün. Gayrimeşgul vampirlik döneminde de var. Gidiyor adam buradan mesela
yatırım yapıyor.
Ankara'dan bahsediyorum. Yani
Mühye'den mesela.
Ya işte Çayyolu tarafını adam kapatmış bundan 30 sene önce. Vampir. Al arkadaşım ne olacak?
200
bu
yıl sonra.
200 yıl sonra olsun. Öyle bir şeyin yok. Ne oldu? Adam gayrimenkul zengin oldu.
Bir de
3 tane dükkanı kiraya verse zaten ferah ferah çoluğuna çocuğuna yetiyor. Adam da 200 tane dükkan var.
Şöyle bir durum var. Bir kere bu adam yemesi içmesi yok. Oradan bir masrafı yok. Yani barınma derdi de yok.
Tabii.
Bir tabuta bakar yani. O gece giriyorsun falan. Yani tabutu da istediğin muhitte taşı. Hani böyle daha falan işte şehir dışında yaşamak istiyorum falan diye götür orada geceleri yat falan.
Ulaşım derdin yok.
Ulaşım derdi yok. Giyim masrafın da çok yok. Mesela şimdi bugün giydiğin kıyafeti 200 yıl sonra gene moda olacak. Gene giyersin. Öyle bir şey. O çok rahat yaşadı. Ulaşım derdin yok. Gene benzinli yok. Yani yarasaya dönüş.
Zamanında aldığın şeyler. Ben şimdi bugün aldım mesela kendime işte bir gözlük aldım. Bir saat aldım falan. Ayakkabı aldım. 200 yıl sonra bunların antika değeri var. Tak çıkartıyorum. Ben onları saklıyorum. Sırf buradan bile yani hiçbir şey yapmasa adam olduğu yerde akıyor yani.
Gözlük masrafı da yok.
Ya, doğru. Ya, niye?
Hiçbir
doğru.
Şey yok canım yani. Hiçbir derdi yok.
Doğru. Ben buradan kimseyi de vampirliğe özendirmiyorum. Tabii ki en güzel insan olmak. İnsan gibi insan olmak. Bunu da hatırlatalım. Bu arada ben Emrah'ın internet sitesine de bakıyorum. emrahguler.com dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Burada sohbette hepsine çok yoğun değinilmiş olabiliriz ama gerçekten de popüler kültürün pek çok öğesini burada değerlendirilmiş olarak görebiliyoruz. Ve aslında
biz popüler kültür olarak ne, yani Türkiye olarak biz derken nereye yakınız? Amerika mı yoksa Anglo-Sakson dünyayı mı?
Maalesef şu anda Arap kültürüne
öyle
daha
mi
yakınız.
Aslında bizim
dizilerin... Balkanlara yakınız.
Hı hı. Doğru. Yani bizim dizilerde mesela.
Garip bir melez Türkiye. Her zaman her konuda öyle ya. Gene yani batıdan gelen her şeyi de anında alıyoruz bir yandan. Hı. Fakat onu hazmedemeden bir şekilde sistemin içine yediriyoruz. Popüler kültürde de öyle yani. Hani inanılmaz batı motiflerini alıyoruz. Aynı şey gibi cep telefonu ve kredi kartı kullanımında Türkiye ilk üçte dünyadaki bütün ülkeler arasında. Hani bu dizilerde falan formatı falan çok güzel alıyorlar. Sinemada mesela belirli geçen gün bir röportaj vardı da teknik olarak en iyi sinema aletleri Hollywood'dan sonra Türkiye'deymiş.
Alıyorlar.
Yani burada ince ödülüyoruz ya adamı yani hani başka bir şey oyuncuya falan para verecek parası yok. Oyuncuyu sigortasını yatıramıyor. Ama inanılmaz kameralarla film çekiyor.
O da sindirilmeden işte aslında yapıldığının yapılmasının bir sonucu. Evet, yani iyi bir şey yani teknolojinin şey olması.
Ya bunun en kalitelisi neyse onu bana verin diyen bir zihniyet var. Bana da çok uzak olmayan bir zihniyet var.
Biraz bütçeyle ilgili şeyler var. Şimdi mesela Emrah'ın söylediği şeyden haberim yoktu benim. Türkiye'nin hep beyin göçünden bahsederiz. Şeyden daha çok işte mühendislerimiz yetişirler. Master'a işte belli başlı üniversitelere giderler. Orada kalırlar. Mühendislerimiz öyledir. İşte sosyal bilimcilerimiz öyledir. Ama bir taraftan da yaratıcı insanlarımızın da böyle gittiğini duymak biraz umutsuzluğa kapılmamıza hı. neden olacak bir şey. Hani yaratıcı insanlar çok değerli olduğunu biliriz ama onun da transfer edilen bir değer olduğunu bilmiyorduk. Hani mühendisi herkes değerlendirir, bilim insanlarını herkes değerlendirir. Bir taraftan da iyi hikaye anlatan, iyi gözü olan insanları da tüm dünya değerlendiriyor. O çok geçerli bir meslek haline geliyor ve biz o insanlarımızı da kaybediyormuşuz. Bugünkü programdan bunu da öğrenmiş olduk. Acı bir gerçek olarak Türkiye'de dizi piyasasının daha doğrusu yaratıcı işlerin maddi karşılığının olması belki o insanların biraz daha burada kalmasını yani sağlayacak.
Bu diziler şeysinden iyi olmuş ya biraz sosyal güvence. Rahmetli Gazanfer Özcan adam yani 50 yıl falan çalışıp hiç para biriktiremeyip bu diziler dizi Avrupa yakası sayesinde adam hani kendine torunlarına falan ev alabilmiş. Bütün bu eski tiyatro oyuncuları yani yıllarca çalışıp hiçbir evi arabası bile yok ya. Hı hı. Bu diziler sayesinde hiç olmazsa onlar bir şekilde evet, emekli ikramiyesi yani denk gelecek şekilde para kazanıyorlar. Bir o işe yaradığını düşünüyorum.
Dizi çünkü televizyonda oluyor. Televizyon dünyasında daha çok reklam pastasında daha
tabii yani o diziler çok... yani bütün ekibin aslında çok iyi para veriyor.
Evet, böyle bir
yazar oyuncu dahil.
Yazarların daha yetenekli yazarların kendilerine yol bulma şansı var. Bu arada çok vaktimiz kalmadı ama Lost'la ilgili şunu da söylemek lazım. Bir 90'ların ortasında bir değişik bir dönem vardı televizyonda. Bu reality show'ların ortaya çıktığı bir dönem vardı. Biz işte aslında drama izleyerek büyüdük. Sonra sıradan insanların kurgulanmamış maceralarını izlemeye başladık. Türkiye'de de çok örneği var. Ama televizyonları onlar böyle ele geçirmişken hala insanların güzel dramalara ihtiyacı olduğunu gösterdi. Tüm dünyada hani Türkiye'de tutar tutmaz falan demeden işte her yerde dünyanın her yerinde insanlar hayran olabiliyorlar güzel karakterli güzel hikayeli şeylere. Belki o da televizyonlarda daha fazla drama seyretmemize imkan tanıyacaktır.
Evet.
Tanımlamış insanların birbiriyle yemek yüzünden kavga etmesini seyretmektense hiç olmayan bir siyah duman üstüne daha enteresan bir kavga etmesini izlemek daha hoşuma gidiyor benim. O bamya böyle olmaz şöyle olur falan diyeceğine işte sen ruhsun yok efendim sen maddesin falan diye tartışması çok daha güzel olacak ilerleyen yıllarda diye umutla bitirelim programımızı.
Şimdi Emrah, ne koyacağız peki Lost yerine oyalanmak için?
Var mı şöyle bir ipucu verirsen?
Yani Lost'la çok aslında hiç benzemiyor ama Glee.
Glee seni tavsiyen.
Benim uzun yıllardır seyrettiğim en güzel dizi.
Tamam.
Peki, ben geçen gün ilk bölümünü izledim.
İzledin mi? İzledin sen.
Şans eseri. Tam işte Lost'suz bir gece. Salı akşamı televizyon. Ne yapacağız artık bundan sonra hayatımızda boşluk varken. Bir başladı Glee birinci bölüm. Aa ne güzelmiş diye izledim. Ama bir taraftan da şey oldum. Lost'tan buna mı düştük falan diyerek de. İşten içe üzüldüm. Çünkü bambaşka bir dizi olduğunu
Glee'de mevzu nedir? Onu da bilelim.
Aslında çok kolay yani bir grup lise öğrencisi bir müzik grubu kuruyorlar. Fakat hı-hı. bu lise öğrencilerin hepsi böyle okulda dışlanmış tipler. Hı-hı. Şişman bir zenci, kekeme bir çekik gözlü, eşcinsel evet. bir çocuk. Bunlar hepsi müzik kurmaya çalışıyor. Fakat bildiğimiz müzikal formatından biraz daha farklı işliyor sistem. Ve bizim yaş grubumuzdan olduğu için şarkılar hep 1980'lerin şarkıları. Dizi o kadar hit oluyor ki 4 ay ara veriyor. Lost başlayacağız ama salıya koyuyor Fox onu. 4 Lost'la beraber tekrar başlıyor. Lost'un 6. sezonu bütün bölümlerinden daha fazla izleyici tutuyor. Madonna mesela o arada şey diyor, ben bütün şarkılarımı bedava veriyorum diyor. İlk başladıkları bölüm Nisan'da The Power of Madonna 8 Madonna şarkısından oluşuyor. Şimdi Prince, Bruce Springsteen bedava verdiklerini söylediler, bütün şarkıları falan. Son bölüm mesela Lost final bölümünü Salı'dan Pazar'a onun için aldı. Yani hani
Glee ile çakışmasın.
Glee ile çakışmasın ve Glee finalde bile Glee geçecek. Ha. Hani rezil olmayalım millete diye.
Peki abi, kaçıncı sezonda şu anda?
Daha ilk sezon.
İlk sezon kaçıncı bölüm? Yayınlandı Amerika'da.
20 yayınlandı galiba.
Tamam. 20 yayınlandı.
Sezon Amerikalı yaklaşık arkadaşım 20 yayınlandı diye internette haber gönderdi bana. Programımızın sonuna geldik. Yarın akşam, haftanın son akşamında yine sizlerle birlikte olacağız. 18'de 20 arasında Emrah Güler'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada Emrah'la çağın gerektirdiği şekilde internet üstünden de popüler kültür hakkında iletişim halinde olabilirsiniz. Emrah Güler.com'u da hatırlatalım. Lost meraklıları değişik bir gözden değerlendirmeleri oradan okuyabilirler.
Oradan yönlenebilir mi?
Oradan evet. Web sitemden Twitter'a yönlenebilirsiniz. Tamam.
Bunu da hatırlatalım ve gene bir Lost şarkısıyla bitirelim. Bence her şeyi çok güzel açıklıyor. Adalardan bir yer gelir bizlere ile bitiriyoruz programımızı. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.